Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programındayız. Yıldıray Uğur ve ben Elif Çakır. Gazetelerimiz burada. Seçtiğimiz konular var. Bir de bugün mutluyuz Yıldıray. RTÜK bütün yayın kuruluşlarına, televizyonlara şey gönderdi. Biliyorsun o tartışılıyor. Yangın haberlerine yayın yasağı getirdi. Kaos isteyenlerin ekmeğine yağ sürüyormuş. RTÜK şeyini görüyoruz. YouTube'dan yayın yaptığımız için bu herhalde bizi kapsamıyor yani.
Biz yangından bahsedebiliriz.
Biz yangından bahsedebiliriz. Yani RTÜK ne zamandan beridir böyle sansür kurumu oldu?
Çok zamandır öyle değil mi? Her zaman öyleydi zaten en baştan beri. Biraz amacı öyle bir kurum ama bu kadar çok kullanıldı. Vaki değil yani. RTÜK şu anda sürekli olarak bir parmak sallama pozisyonunda.
Hayır, burada böyle hani şey olsa ölen insanların işte hani mesela şey olur şey tarif edemiyorum böyle hani kan olur şiddet işte hani böyle insanların kaldıramayacağı bir kıyım katliam filan bu da bir katliam orman katliamı
Yani bunu haber
ama
yapmaya kim
burada
yapacak?
bunun
İnsanı
amacı
kapatsın o zaman.
şimdi orman 19 yıllık ben yine taktım böyle 19 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidar partisi 18 yıl boyunca yangın çıkmış söndürmüş bu bir sürpriz de değil. Her yıl bu mevsimde
Yangın
yangın
çıkıyor.
olmuş. Yangın olmuş. Yani ve
Orman Müdürlüğü,
söndürülmüş de.
Orman Genel Müdürlüğü 2
Tarihinde.
Haziran 2021 tarihli dün göstermiştik.
Evet.
Havalar çok sıcak olacak.
Ve
Yangınlara dikkat diye uyarı yapmış.
bütün gösterdiği bölgelerde nokta
Çık,
atışı.
evet, aynen oralarda çıktı
Ve
yangınlar.
her
Çok
yılda,
belli.
evet çok belli, her yıl bu ülkede Temmuz ayından işte Ekim ayına kadar
Ekim bile. Geçen sene
Ekim bile
Ekim'di.
evet Ekim'e kadar yangın
Yangın mevsimi.
yangın mevsimi. Ben Türk Hava Kurumu'nun eski başkanı Erdoğan Bey'le konuştum dün. Telefon açtım kendisine. O şey söyledi. Bizde dedi yani Türk Hava Kurumu şöyle çalışıyordu. İşte bizim 15 uçağımız, 16 uçağımız vardı. Bunların 4 tanesi İşte İzmir tarafında, 4 tanesi Çanakkale, 4 tanesi Edremit, İstanbul. Buralarda konuşlanır ve Haziran ayı itibariyle hani konuşlanma olur. 4 tanesi de devriye gezerdi devamlı. Yani sürekli devriye
Anlık
gezer.
müdahale lazım
Anlık
çünkü.
müdahale. Çünkü diğer uçaklar gelinceye kadar. Biz buralara anlık müdahale her yıl yani bu 154 yerde bu sene çıktı noktada yangın. Bir istatistiklere baktığın zaman yani geçmişe gitmeye gerek yok. Sadece AK Parti iktidarı döneminde çıkan yangın sayılarına baktığın zaman 2003'te çıkan işte 1000 küsür noktada yangın çıkmış. 2004'te çıkan işte orman yangın sayısı hakeza böyle. İlk defa bu kadar az yani 154 noktada. Daha büyük böyle daha çok noktalarda yangın çıktığında 2018'e kadar müdahale edilmiş. Tabii ki tamamıyla durduramazsın yani bu ormanlar zaten gidiyor. Ama bu ilk defa bu yıl 7 gün boyunca ormanlar
Hala
yandı.
devam.
Ve
8 oldu.
hala 8 gün oldu. Hala devam ediyor. Devlet yok, vatandaş orada. Büyük bir acziyet içerisinde. Tıpkı
Yani
99
devlet var da
depreminde.
yetmiyor yani.
Yetmiyor. Niye
Uçak
yetmiyor?
olmadığı için
İşte, acziyet
şeyde.
değil mi bu? Yani devletin
Evet.
gidememesi bir acziyet göstergesi değil mi? Yani devletin itibarı, devlet niye var? Bugünler için var. Yani vatandaşının yanında olursun, öngörürsün afetler için, doğal afetler için, başka şeyler için önlemini, tedbirini alırsın. Eğer dünya kuraklığa gidiyorsa bunun önlemini alırsın, yiyecek stoklarsın. 10 yıl sonrasını öngörür, 10 yıl sonrasına hazırlık yaparsın.
Eğer
Devlet
Türk Hava
budur.
Kurumu'yla bir meselen varsa
Bunu da çözersin.
çözemezsen de kendin tedbirini alırsın o zaman. Türk Hava Kurumu'nun mudur yani yangınlar Türk Hava Kurumu'na mı verilmiş?
Evet.
Yani yangın Türkiye'de bir sürü kurum var. Orman
Evet.
Genel Müdürlüğü var. Şey var, AFAD var. AFAD
Evet.
bununla ilgili kurulmuş değil mi? Bütün
Evet.
afetlerle ilgili. AFAD niye tedbir almamış o zaman? Orman Bakanlığı diyelim ki Türk Hava Kurumu ile küstüler,
Evet.
oynamıyorlar. Bu durumdalar. O zaman kendisi alsın uçak. Değil mi? Yani bunun üzerinden bayağı bir yıl geçti. 2 yıl falan geçti bunun üzerinden.
Böyle bir kanun mu var? Devletin
2 milyonmuş bir uçaklardan.
Kendi envanterinde uçak bulunamaz.
Al işte, al. Başka şeyin ülkelerden var. Al.
İtalya'da İtalya'nın
hazırlıksız yakalandıklarını kabul etmeleri lazım. Evet. Yani hazırlıksız yakalandılar ve bunun maliyeti oldu Türkiye'ye. Şu anda bir yerlerde uçak bulmaya çalışıyorlar. Bu da bile itiraf bu. Yani şu anda uçak bulmaya çalışmak bile bir itiraf aslında. Yıldıray, demek ki hazırlıksız yakalandı.
Yıldıray, hazırlıksız yakalanma sözü ne demek? Hazırlıksız yakalanma demek mesela Covid salgınına hazırlıksız yakalanabilirsin. Çünkü bir anda çıktı ve öngörülemeyen bir şeydi.
Evet.
Hazırlıksız budur. Ama her yıl senin ülkende yangın çıkıyorsa, senin ülken deprem bölgesi ise, senin ülken sel bölgesi ise, sel vuruyorsa, tedbirli senin olacaksın. Bölgende
Türk
yangın çıkıyorsa
yani.
Sen buna hazırlıksız yakalanamazsın. Böyle bir şık yok yani. Seçeneğin yok senin hazırlıksız
yakalanma
gibi.
Bunun için eleştirilince de kızmayacaksın yani. Bunun için eleştirileceksin. Yani iktidarsın, yangın var. Yangınlarda helikopterler yeterli değil.
Evet.
Şeyde bile ben mesela şimdi bir tane Rus uçağının müdahale görüntülerini gösterdi. Keşke onu alsaydık ama şimdi bilemiyorum da telif var mı diye, o yüzden almadım. Hı hı. Köylüler izliyorlar bunu. Uçak tabii bir başlıyor suyu bırakmaya. İnanılmaz bir su. Gidiyor da gidiyor bırakıyor. Yani köylüler şaşırıyorlar. Aa bak işte bir helikopter diyor. Kaç helikopter eder bu diyor. Onlar bile farkı görebiliyorlar. Yani net bir fark var ortada yani. Bu kadar net bir fark var. Yani bunu... Yani bu Rus uçağı bile yangından sonra alındı biliyorsun. Alındı dedim, kiralandı.
Bir de şimdi bunu büyük uçak
deniyor ya. Hazırlıklılık diye bir şey var ya. Tedbir diye bir şey var. Yani öngöreceksin. Senin dediğin gibi bu belli ne zaman olacak. Hazırlanacaksın. Yoksa Türk Hava Kurumu'nunkiler külüstür demek olmuyor yani. Külüstürse bunu zaten 2 senedir söylüyorsunuz. O zaman kendin çözümünü bulacaksın. Ya da onları tamir ettir. Mesela birileri de diyor ki tamam o uçaklar şey yapabilir ama bir haftada diyorlar o uçakları.
Evet.
Kullanılır hale getirilebilir. O kadar şey değil yani. Hani uçmayacak durumda değil yani.
Bir de şu var. Dün yine bu Türk Hava Kurumu'nun eski başkanlarından Erdoğan Bey'le konuştuğunda o şey söyledi. Bu büyük uçaklarla yangın söndürmek şimdi hani getirildi ve bunlara bir dünya para da ödendi. Kiralama bedeli. Ama bunlarla şey yapamaz. Çünkü senin bölgene uygun olması lazım. Yani bizim uçakların uçağın eskisi lazım. Yenisi mi ol? Araya girebilmesi lazım. Yakından. Yani 5 ton, 10 ton su taşısa ne yazar? Yukarıdan fırlatıyorsa zaten aşağı gidinceye kadar bu buhar oluyor. Dolayısıyla yakın mesafeden o suyu atabilmesi lazım. Yazık günah değil mi? Yani bu ülkeye. Evet. Yazık günah değil
mi? Bir de bununla ilgili daha önce de adımlar atılmış değil mi? Filo kurulması ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın talimatları var. Bugünkü senin yazından öğreniyoruz.
Yani
bir de şey yapmışlar. İşte Gürcistan'a, İsrail'e uçak gönderilmiş.
Ona bir bakalım mı? Evet. Ben bugün...
Sen bayağı kapsamlı yazdın bunları.
Kapsamlı bir şekilde bunu böyle araştırırken gördüm. Hı. Biraz böyle eski defter karıştırdım yine. AK Parti'nin eski defterlerine, Erdoğan'ın eski açıklamalarına. Kerim bir verebilir miyiz? Bakın 2017'de Hurda uçak mı var? Külüstür, Antika denilen uçaklar 2017 yılında ve bu uçakların bir de ismi varmış. Ateş kuşları.
Ateş kuşları.
Bu Gürcistan'da çıkan yangınlar için en çok tabii hükümetin sevdiği kavramlardan birisi talimat vermek. Çünkü bu o kadar büyük, o kadar kutsal bir şey ki talimat verdi. Talimat vermiş ve 25 Ağustos 2017 tarihli bütün iktidara yakın medya şeylerine bakalım. Ben 2 tane numune getirdim yayına. Erdoğan talimat verdi. Ateş kuşları Gürcistan'a uçtu. Gürcistan'daki yangını söndürme. Şimdi 2017'de bu böyle. Yani burada bu uçaklar hurda değil, antika değil, 1960 yılından kalma değil. 2017'de gitmişler.
Evet.
2019 yılını zaten CHP milletvekili gündeme getirdi.
2016 İsrail'e gittikleri İsrail'e tweetlerden
gitti.
Çıktı.
Evet, o ortaya çıktı.
Hatta o zamanki Veysel Eroğlu bakanın tweeti var. Başka diyor yardım ihtiyacı olan birileri varsa biz her şekilde her yere göndeririz, bizim filomuz çok iyidir diye tweetleri var.
Tweetleri var.
2016, 2017, 2018, 2019'da Teknofest'te gösteri yapmışlar.
Şov yaptı, şov
i̇ki
yaparken.
Yıl yani. 2 yılda mı bunlar hurda oldu?
Şimdi bir de şey var. Diyelim ki hani geldiği noktada Sayın Erdoğan ve AK Parti iktidarı ülkeyi 19, altını çizeceğim devamlı, 19 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. Şey diyor ya, hurdaydı, TAK'de Türk Hava Kurumu'nda uçak mı var? Vardı. Hı hı. Yok diyor. Bir bir devletin kendi uçağı olabilir. Polonya'nın var, İtalya'nın var. Bütün ülkenin, bütün Avrupa beğenmediğimiz ve Türkiye'yi kıskanıyor dediğimiz. Hani Türkiye'yi kıskanıyor, Yunanistan'da var. Filosu var. E Türkiye'nin niye yok? 19 yılda her yıl bir tane uçak alamaz mıydı Türkiye Erdoğan?
Evet.
Değil mi yani?
2 milyon dolarmış galiba.
Evet. 25 milyon dolar Rus uçaklarını kiralamaya verdi. Bu devlete zarar ettirmek değil mi? Yazık, günah değil mi bu?
Yani nereden çıkıyor? Artık bu zaten artık savunulacak bir tarafı yok yani bunun. Yani bunu hala Hamaset, savunan varsa evet. Zaten yangınlar devam ediyor. En büyük teksibi o.
Evet.
O zaman Hamaset, savunulacak bir tarafı yok tabii.
Hamaset ve hep vaat var. Hep hamaset var. Hep vaat var. Sayın Erdoğan 2006 yılında dönemin Orman Bakanı Osman Pepe açıklıyor. 25 Kasım 2016 2006 tarihi, pardon, çok özür diliyorum. 2006'da Osman Pepe açıklıyor. Türkiye diyor dışa bağımlı olmadan Türkiye Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştiriyoruz. Artık Türkiye'nin diyor kendi filosu olacak. Evet. 20 tane diyor uçak alıyoruz. İşte büyük amfi uçaklar alıyoruz. Şunları
zaten
alıyoruz.
2008'de alınmış o uçaklar işte. O yani şu anda gündemde olan uçaklar 2008'de o açıklamadan sonra alınıyor. Yok. İşte 2008'de.
2008'de alınmıyor onlar.
2008'de alınıyor.
Hayır, devlet diyor ki, hayır, Osman Pepe'nin açıklaması kendi bünyemize diyor. Orman Bakanlığı'nın kendi bünyesine.
Türk Hava Kurumu 2008'de
hayır, o uçakları Türk Hava alıyor. Kurumu değil. Biz diyor kiralıyoruz diyor. Çünkü Türk Hava Kurumu'ndan da kiralıyor. Hı-hı. Çok diyor kira işte bedelleri ödüyoruz. Yurt dışından uçak istiyoruz. Türk Hava Kurumu'ndan kiralıyoruz. Biz diyor artık kira vermeyeceğiz. Devletin diyor Orman Bakanlığı'nın kendi bünyesinde bu devletin kendi filosu olacak diyor. Hı-hı. 2006. İki yıl boyunca bir şey yok. 2008'de bu kez Orman Bakanı kim? Veysel Eroğlu. Bu kez Veysel Eroğlu çıkıyor. 2008 Ağustos ayında bir açıklama yapıyor. Diyor ki Sayın Başbakanımızla görüştüm. Ormanlara müdahaledeki yetersizliğimizi anlattım. Kendisi diyor anladı ve diyor derhal talimat verdi. Bakın bunların hepsi şeyde var. Yani
arşivlerde var.
Arşivlerde var. Derhal diyor talimat verdi. Biz diyor hazırlıklara başladık. İşte uçaklar alıyoruz. Hı-hı. Ve anlatıyor işte 8,5 ton su alan ve anında diyor yangınları söndürecek uçaklar alıyoruz. Geliyoruz şimdi hani böyle bu Bekir Pakdemir'le açıklama yaptı ya Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla uçak alacağız diye filomuzu kuracağız. Hı-hı. Hazırlıklara başladık deyince ben de çok basit aslında işte Başbakan Erdoğan uçak alınma talimatı diye Google'a girdim. Karşına tonlarca haber çıkıyor. Bekir Pakdemirli'nin 2020 yılında yaptığı açıklama var. 2021'de diyor işte biz büyük bir filo kuruyoruz diyor. E nerede bunlar? Diyelim ki Türk Hava Kurumu'yla kavgalısınız, beğenmediniz. Bir sabah kalktınız ve Türk Hava Kurumu'nun CHP ile işbirliği yaptığını izlerini gördünüz. Erdoğan'ın açıklaması var biliyorsun. Burada diyor çok pis işler dönüyor. Buraya da diyor bakacağız, elden geçireceğiz diyor, kayyum gidiyor. Ve gelinen sonuç ortada.
Evet.
Çok
yani,
acayip bir şey.
Türkiye alevlere karşı tek yumruk. İşte itfaiyeciler, asker, polis, diğer yanda emekliler, ev kadınları, esnaf, iş yerinden izin alan çalışanlar, tatilciler ve köylüler hepsi aynı anda cephede. Canla başla alevlere karşı mücadele veriyor. Hürriyet, Kurtuluş Savaşı gibi demiş. Fakat bu tabloda bir eksik var. Bu iş onların işi değil.
Hürriyet analiz gazetesi böyle şey analiz uzmanı gibisin Yıldıray.
Yani emekliler, ev kadınları, esnaf, iş yerinden izin alanlar, tatilciler ve köylülerin işi değil yangını söndürmek. Yani bundan böyle bir romantizm, bir hamaset, birlik, beraberlik, Kurtuluş Savaşı gibi çıkarılıyor da bu çünkü hikayede çok büyük bir eksik var. Yani
buradan devletin aziyeti çıkar ortaya.
Ya şurada bir büyük bir parça eksik gibi düşün evet. Haberde. Burada yangın söndürmek devletin işi.
Evet.
Yangın profesyonel bir iş. Yani yangın, bu tehlikeli bir şey yani. Şurada tamam insanlar çok gerçekten çok iyi niyetlerle yapıyorlar. Su şişesi taşıyorlar. Bu görüntüler çıkıyor Reuters'te falan. Şu anda su şişesiyle insanların Türkiye'de yangın söndürmeye çalıştığı ile ilgili haberler çıkıyor.
Bir de bunu suçluyorlar yani. Şimdi bunu buradan aziyet içerisinde göstermek
bunun
isteyenler
gurur,
diye.
Buradan gurur çıkmaz. Buradan milli birlik ve beraberlik hikayesi çıkmaz. Buradan devlet yok hikayesi çıkar. Ama burada haberde bundan bahsedilmiyor. Bir cümle bile denmiyor ki. Yani şurada bu insanların 1000 tane ellerindeki şeyler, buz kovasıyla insanlar şeye gidiyorlar ya, yangın söndürmeye gidiyorlar. Burada ihtiyaç olan şey organize bir devlet. Ormanın sorumluluğu devlette. Onları söndürmesi lazım. İşte uçağıyla, helikopteriyle neyse onu da söndürmesi lazım. O yüzden yani bu hikayeleri böyle yapıyorsunuz. Tamam, çok güzel. Yani anlıyoruz. Çok da insanlar fedakarlık yapıyorlar. Bu çok güzel.
Buraya atılacak tek bir manşet var. Vatandaş devlet buradan yok. Devlet nerede evet, diye.
Bunu atamıyorsan o zaman bu edebiyatı da yapma.
Evet. Bir şeye bakalım mı Yıldıray? AK Parti milletvekili THK'nin uçaklarını gördüm demiş. Yani bu şuursuzluk, bu kafa neyin kafası? Bunlar da bitmiyor bir türlü. Görüyorsun değil mi Yıldıray?
Evet evet, gördüm onu.
Uçakları gördüm diyor.
Bu nerede çıktı böyle? Hangi gazete?
Açıklama yaptı. Bu şu anda Gazete Pencere'den aldım. Ama her yerde var. Evet. Bütün iktidar medyasında yok. Yani ana akım medyada yok. Ama internet haber sitelerinin tamamında var. Gazete Pencere'de var. Ve diğer
nereye işte, konuşmuş yani adam böyle?
Adam kendisi açıklama yapmış. Kendisi evet iş edinmiş kendisine.
O zaman onu gördüğünde söyleseydin. Açıklama
yapmış. Yani, diyor ki uçakları gördüm diyor. Tavuklar diyor o kadar kötü durumdalar ki tavuklar kümes yapmış.
Yani, görüntüleri de gördük ya, uçaklar orada duruyor işte, bir askeri üs gibi bir yerde duruyor. Orada ne tavuğun ne işi
diyelim
var?
Diyelim ki o kurum o hale geldiyse, bu ülkenin bir kurumu.
Kim bilir ne görmüş?
Tamam yani onu sen öyle gördüysen, ey AK Parti milletvekili, onu gördüysen iktidarda CHP mi var, başka parti mi var? Bu kurum bu hale nasıl geldi? Bu sizin ayıbınız değil mi? Daha düne kadar kullandığınız bir bardak çayın hatrını Biden'a soruyorsunuz. Ya el insaf, 2002'de iktidara geldiğinizden beridir bu uçakları kullanmışsınız. Yani bir vefa, bir şey o kuruma yönelik olarak bir şey olmaz mı ya? Ayıp değil mi?
Evet.
Ayıp değil mi? Çok ayıp. Tabii yangın şeyde Milas Belediye Başkanı'nın açıklaması var. Yangın termik santralin kapısına geldi.
Geldi evet, evet. Ama orada dünden takip ettim ben, dün geceden beri onu. Hendekler kazılmış. Zaten termik santralin tehlikeli olan maddeleri boşaltılmış. Herhalde tam gelmedi şu anda. Yani orada bir yerde durduruldu. Fakat ilginç olan şey ne burada?
Ne?
Milas Belediye Başkanı yangın termik santrale geliyor diye dünden beri çırpınıyor. Tweet atıyor. Yani çırpınıyor dedim. Açıklama yapıyor. Televizyonları bağlıyor. Tweet atıyor. Geliyor. Buraya bir müdahale şart. Geliyor. Buraya bir müdahale şart. Her seferinde yangın biraz daha ilerliyor. En son gösterdi. İlk mesela bir tane gösterdi. Gerçekten de şey burada. Termik santralin bacası. Yangın burada. Bak ilk defa yüzde geldi. Sonra 2 saat sonra artık böyle yaklaşmış gibi göründü. Her seferinde diyor ki buraya bir şey lazım. Ya gece görüş helikopterleri ya da uçakla müdahale lazım diyor. Evet. Bunu ne yapıyor peki? Tweet atıyor. Şimdi bu çok ilginç bir şey. Şimdi şöyle düşünülebilir. Şimdi şöyle düşünülebilir. Siyaset diyelim? Yapıyor diyelim. Siyaset yapıyor denebilir. Fakat haklı adam.
Evet.
Çünkü yangın ilerliyor.
Evet.
Hani siyaset, yani müdahale edilse.
Sesini duyuracak başka.
İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Yangın ilerliyor. Yangın ilerlemese, bir yerde müdahale edilse denir ki hani niye sen buraya yazıyorsun? Arasana valiyi ya da ne bileyim yetkilileri, bakanı. Yani müdahale ise onlar yapacak bunu değil mi? Uçaklar kime bağlıysa. Fakat tweet atarak yapabiliyor bunu. Bu aslında devletteki iletişimsizliğin, koordinasyonsuzluğun, sahipsizliğin, bu yani
devletteki
siyasi
ayrımcılığın.
Evet, bunu gösteriyor. Tabii. Böyle bir şey olabilir mi? Yani oranın sorumlusu olan belediye başkanı, itfaiye birimleri ona bağlı. Sen belediye başkanıyla, belediye başkanı niye Twitter'dan bize sesleniyor?
Bir tane izleyicimiz şunu söylüyor, diyor ki santralin orada Dora Enes Özdemir ne işi var? O santral Limak'a aitmiş, bilmiyoruz.
Öyle evet.
Öyle.
Orası da ormanlar evet. Kesilerek yapılmış.
Evet.
Onun hakkında da işte çevreye zarar verdiğiyle ilgili şeyler var. Ama sonuçta tehlikeli bir şey yani. Bir santralin evet. Orada yanıyor olması önemli olan şu anda o. Diğer konular tabii ki yani onlar Türkiye gerçekleri ama.
Evet.
Belediye başkanları böyle çırpınıyorlar yani. Yani devletle iletişimlerini Twitter üzerinden, yani toplum baskısı kurup devlete baskı kuruyorlar aslında. Yani bize baskı kuruyorlar. Biz de diyoruz ki bak buraya müdahale edilmeli diye herkes tweetler atıyor. Herhalde ondan sonra devletten birileri de görüp Bu belediye başkanı çok bağırıyor. Buna bir tane helikopter gönderir mi diyorlar. Böyle değildir. Normal devlette nasıl olur?
Dün senat
telefon açılır.
Üç tane bakan gitti ama bu yangın olan işte yangın yerinde
belediye başkanı işte aynı belediye başkanı söyledi. Galiba Manavgat belediye başkanı söyledi. Bu ilçeme şu anda 3 bakan var ama ben onlarla görüşemedim dedi.
Ekrem İmamoğlu da işte salgın döneminde görüşemedi. Toplantılara davet edilmedi.
Bu şeyler değil bunlar. Yani artık hani biz böyle artık bunların hepsine çok şaşırma hislerimizi kaybettik ama bu olacak bir şey değil. Yani böyle bir ortamda bile bunun devam etmesi, bu iletişimsizliğin devam etmesi. Ama bence şöyle bir şey. Sadece CHP'li belediye başkanlarıyla iletişimsizlik, o evet öyle bir karar var. Hı hı. Fakat bence devletin kendisi içinde iletişimsizlik var zaten. Müthiş bir koordinasyonsuzluk var. Yani mevcut bakanlar arasında bile ya da bir şey yok. Yani çünkü herkes tepeye bakıyor.
Güç savaşı var. Hayır, bir de kendi aralarında iktidar mücadelesi
var. Herkes tepeye bakıyor bir de. İnisiyatif alamıyorlar. Büyük kararları veremiyorlar. O yüzden uçak alalım diyememiş mesela. Ya da ne bileyim Türk Hava Kurumu ile ilgili olan karar mesela. Türk Hava Kurumu'nda didişme kararı. O bakana ait değil herhalde.
Bakan yapabilir mi böyle bir şeyi? Ya Bekir Pakdemirli mesela
Tefek olurdu şu anda.
Yapabilir mi böyle bir şey? Yapamaz. Yani şu anda hangi bakan inisiyatif alıp da ülke sorunlarıyla yani
alamıyorlar. Bu sorunlar böyle birikiyor işte.
Erdoğan'ın haberi olmadan çıkıp isimlerini bile söyleyemezler. Yani benim ismim şu diyemezler yani. Böyle bir şeyleri yok. İradeleri, yetkileri, hiçbir şeyleri yok. Ama olan bu ülke oluyor. Bu arada izleyicilerimize duyuralım. İbrahim Uslu bizlerle birlikte olacak birazdan. Birazdan burada olacak. Gazete manşeti Karar Gazetesi'nin manşeti kiralık uçakla milli gurur. Yangın mahallinde sabotaj iddiaları tehlikeli provokasyona dönüştü. Bu kıvılcım hepimizi yakar. Dün burada yine sen bahsetmiştin. Hı hı. Bu hani WhatsApp jandarma uyarıları filan. Kemal Kılıçdaroğlu Türk Hava Kurumu'nu ayağa kaldırmak zorundayız demiş. Hı hı. Meral Akşener oculuk buculuk kazığını vatandaş yer demiş. Meral Akşener ben kimim karar verin demiş. Yani çok enteresan geldi bana. Hı hı. Enteresan dediğim yani dramatik, yazık günah bir iktidar uğruna yani bir demokrasi şöleni şeklinde siyasi partiler birbirleriyle rekabette olacak siyasi partilere iktidar partisine yani geçmişte bunlar yapıldı. Hala bunlar yapılabiliyor. İyi Parti kurulduğunda hani Zillet İttifakı'nın içinde olduğu söylendi. İşte PKK bağlantısı FETÖ'cü dendi. Hatta iktidarın ana merkez medyasında, televizyon kanalında çok bir kadına söylenmeyecek ağır iftiralar. Yani işte söylendi çocuğu kendisinden, işte kocasından değil gibi filan. Bunlar utanç verici şeyler. İyi Parti lideri Meral Akşener, Çankırı Şaban Özü'nde esnaf ziyaretinde ilçe esnafından birisi HDP ile işbirliği yaptığı iddiasını sormuş.
Evet.
Meral Akşener'in de tepesinin tası atmış ki haklı yani.
Ben de rast geldim bir gezide tepesinin tası atmış.
Demiş ki yani şeyi de çok sevdim. Diyor ki ulan ben kimim karar verin artık diye tepesinin tası atmış. Diyor ki 28 Şubat dönemini AK Parti çok iyi hatırlar. O günün Akşener'e bugünün ülkesinde kafir denildi. Evet. Yani 28 yani bugün başörtülüsün ama iktidara oy vermiyorsan, iktidarı desteklemiyorsan seni başörtülü saymıyorlar, türbanlı diyorlar. Evet. Müslümansan Müslüman sayılmıyor. Yani iş çok tehlikeli boyutta. Dini AK Partiliği birleştirildi. Sadece yani ülkenin bekası değil, din AK Parti ile bunlar birleştirdiler. Diyor ki Meral Akşener, o günün Akşener'ine 2015 seçimlerinde kocasını aldattı denildi. O kadar çok şey denildi ki o günün Akşener'ine FETÖ'cü, en son PKK'lı, bırak HDP'li PKK'lı denildi. PKK'lılar da eski İçişleri Bakanı bunlar faili meçhullerin sorumlusu diyor. Ya ben kimim diyor, karar verin artık. Yazık günah ya. Yazık günah. Yani bu terörle, ihanetle bu şekilde insanları ayrıştırmak, siyaseti bölmek, devlette işte belediye ayrımcılığı yapmak. Yani bir de bu devletin imkanları kimsenin babasının malı değil ki. Kendi cebinden değil, kendi cebindense bu ayrımcılığı yaparsın.
Şimdi ben
kimse de karışmaz.
ilginç bir haber var. Bence bu önemli bir haber. Bu THK tartışmalar açısından.
Evet.
Bunu CHP'li Gürsel Tekin söylemiş. Diyor ki, görevi başladıktan sonra 14 yangın söndürme uçağını satışa çıkaran THK kayyumu, şimdi de kurumun Muğla, Bodrum, İzmir başta olmak üzere Türkiye genelindeki 43 taşınmazını satıyor. Taşınmazlar için 18 Ağustos 2021'de açık artırma yapılacak deniyor. Bunlardan mesela bir tanesi İstanbul Laleli'de çok böyle görkemli bir otel. Eski bir yapı. Bu da THK'nınmış. Bunu Atatürk bağışlamış. Teyyare apartmanları. Bu THK'daki kayyum meselesi, tartışmalar, bu uçakların işte bakımsızlığı, yani bununla hiç ilgilenmemesi. Kayyum başkanının da hani benim işim bu değil ki şeklindeki tavırları televizyonda, değil mi? Yani bana niye soruyorsunuz bunu kardeşim?
Ben kayyumum diyor.
Evet. Sanki onun başka bir işi olduğu izlenimi veriyor ona. O da bu haberde bu işi ne olabileceğiyle ilgili bir fikir veriyor. Yani bunu takip etmek lazım. Yani bu 18 Şimdi, Ağustos'ta bu aslında, bunu ben çok merak ediyorum. Gerçekten listesi nedir? Bu da böyle THK'da tuhaf bir kurum aslında.
Ama yani, bu aslında kayyumların, iktidarın kayyumları niçin kullandığı ne da yapıyor? Ne iş yapıyor? Atanan
kurumla ilgilenmiyor.
Kurumlarla ilgilenmiyor. Bilakis
malıyla
atandığı kurumları bitirmeye yönelik çalışıyorlar.
Şimdi bu Türk Hava Kurumu da tuhaf bir kurum yani. Hani tamam işte Cumhuriyet döneminde kurulmuş falan ama yani neyi nasıl şey olmuş, işte kurban yetkisi ona verildi, piyangolar, kurban bir ara kurban derileri tekeliydi. İnsanların hiçbir yere başka yere bağış yapılması izin verilmiyordu. O yüzden muhafazakar insanlar için kötü hatıraları var bu kurumun.
Evet.
Bir de kurban derilerini toplayıp balolar yapıyorlardı falan böyle. Evet. Hani tuhaf bir şey de vardı.
Kurban vardı. Derileri saklanırdı Türk Hava Kurumu'ndan kesmedik
Şimdi
diye.
Bu kadar toplamış bir sürü de mal mülk yapmışlar. Ama yani kurumun kendisi de berbat yani. Hani şu anda kurum tamam önünde uçak var ama hani genel olarak bu kurum da çürümüş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumu. Hani şimdi böyle Atatürk kurdu falan işte Cumhuriyet'in kurumu falan demiyor mu? Şu hali çürümüş bir kurum yani. Bir sürü mal mülkü var. Fakat esas göreviyle ilgili gerçekten de elinde mesela o şu anki elinde olan uçakların daha üst modelleri var yani. Onları da almamış mesela. Hani umrunda olmamış yani. Hani çok fazla.
Evet.
Böyle orada bir hayat kurmuşlar demek ki. Yaşayıp gidiyorlar yani. Bir sürü insan oradan besleniyordur muhtemelen. O yüzden de bu mesela bu ilginç yani. Bu Gürsel Tekin'in söylediği satış meselesi. Bir bakmak lazım. O listede neler var.
Evet. Bu çok önemli bir şey söyledim. Bu arada istersen yavaş yavaş tamam. Gel. Yani bu, Türkiye'de bir kesim var. Yani şuursuzluk bitmiyor. Bu böyle şey nasıl söyleyeyim sana tabular. Yani Türk Hava Kurumu şu anda mevzu Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının kullanılmaması ve devam eden yangınlar. Yani peki şey ne yapıyor? Laik seküler kesim Atatürk kurmuştu, Erdoğan batırdı'dan tartışıyorlar. Yani hoş geldiniz. İbrahim Bey nasılsınız?
Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Türk Hava Kurumu'nu konuşuyorduk. Şimdi bir taraf böyle hani Türk Hava Kurumu uçaklar tartışılıyor nerede, neden kullanılmadı diye. Bir kesim de bu uçakları şeyden tartışmayı başlattılar. Yani mevzu orman yangınından çıktı. Atatürk kurmuştu. Atatürk kurdu. Gıcık oldu. İşte Atatürk kurdu, Erdoğan batırdı gibi. Bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz yani bir siyaset bilimci olarak?
Şey en azından sağlıklı bir ruh halinin şeyi yapacağı bir tartışma değil. Yani şimdi çünkü ülkede çok akut bir mesele var. Hala yanmaya devam ediyor. Ortada bir işte şey işte birazcık bakımla öyle anlaşılıyor ki kullanılabilecek yangın söndürme uçakları var. Üstüne üstlük o bakım için gereken para aslında Türkiye ekonomisinin büyüklüğünü ve burada gördüğümüz zararı düşünecek olursanız çok önemsiz bir para. Yani sanki çok büyük paraymış gibi 4 milyon dolara ihtiyacımız var. İyi de zaten bu şeyde herhalde 10 dakikada 15 dakikada bir 4 milyonu o yangınlarda biz yakmaya devam ediyoruz şu an. Dolayısıyla belki hani bir şey hakikaten yarım saatlik bir yangının maliyetinden daha ucuza o uçakları uçuşa hazır ya da müdahale hazır hale getirebilecekken benim gördüğüm kadarıyla şey yani orada ağır ihmaller var. Başka mekanizmalar düşünülmüş fakat hayata geçmemiş şey, yani devlet açıkça görevini yapmamış. Bu tür şeyler olabilir mi devletlerde? Bazen böyle hani görevini ihmal edebilir ya da hazırlıksız yakalanabilir mi? Şey, en temel sorumluluğunu yapmaktan şey, zaafa düşebilir mi? Olabilir. Ama yine demokrasiler içerisinde bunun şeyler var, mekanizmalar var. O durumda işte bu ilgili kurumların sorumluları ya görevlerinden alınır, ya istifa ederler. Hakikaten bir kamu zararı falan oluşmuşsa, insanlar mağdur olmuşsa belki davalara falan konu olur. Bu ihmalleri şey, burada en azından kayıplara uğrayan insanlar kişisel olarak değil de işte yani evi yandı, bilmem ne oldu, işte Orman Genel Müdürlüğü o yangınları zamanında söndüremedi, oteli yandı falan. O insanlar davalar açarlar, tazminatlar alırlar vesaire vesaire, ya da devlet onlarla uzlaşır, zararlarını tazmin eder, özür diler, bir daha yapmayacağız der falan. Şimdi bu tür mekanizmalar kullanmak peki, varken
bunlar hiçbiri işte, kalmadı.
Evet, böyle kalmadı. Evet, yani şimdi şeyin, hani iktidar bu tür mekanizmaları kullanmıyor, anladık, ama yani tırnak içerisinde muhalefetin de bunu bir şey, tarih tartışmasına, yani yangın yanarken 1923'lere bilmem nelere, 25'lere, 27'lere neyse oralara gitmemiz hakikaten bir garip halet.
Ya bunları görünce şey hissediyor musunuz? Yani mesela ben de, yani tamam, iktidarı böyle, muhalefeti böyle. Yani ülkeye bakıyorsun, ülkenin sorun, gerçek sorunları. İşte bir sorun var ama o sorun zeminden hop böyle kayıyor, başka bir ideolojik tartışmaya dönüyor. Ya buna bakınca ya bu ülkeden adam olmaz filan duygusuna kapılıyor musun?
Şey,
ya gerçekten diyorum.
Öyle demeyelim de ben şey diyorum.
Şöyle şimdi Aydın'ı, yani gazetecisin Aydın,
doğru,
yani
doğru.
Sen bunu yapma. Meseleyi iktidar, zaten iktidarlar asıl sorundan uzaklaştırmak ister. Bu iktidarın işine yarar. Hayır, iktidarın işine yaramasa da ya bir şeyi kendi zemin içerisine tartış, öyle, öyle. Ona da sonra
doğru,
gelirsin.
Doğru, doğru. Yani şey, benim gördüğüm Türkiye için, bu Türkiye için yeni bir şey değil, bir kere onu kabul etmek evet. lazım. Türkiye bana hani böyle bir cümleyle Türkiye'yi tanımla falan deseniz herhalde tercih edeceğim cümle asla hiçbir sorununu çözemeyen ülke falan diye tarif ederdim. Evet. Niye? Şimdi bakın sorunlarımıza, bu her alandaki sorundan bahsediyorum. Diyelim ki Alevi meselesini 500 yıldır çözemeyen bir ülke. Kürt meselesini 100 yıldır çözemeyen bir ülke. Eğitim meselesini işte 200 küsur yıldır çözemeyen bir ülke. Hala eğitimi tartışıyoruz. Şey, çocuklarımıza doğru dürüst bir şey öğretemiyoruz falan diye. Yani işte ben kendimi bildim bileli işsizlik sorunu, ekonomik bir şey meseleler vardır. Enflasyon sorunu vardır. Hangi sorunu alacak olursanız olun, yani şu an bizi rahatsız etmekte olan yüksek teknolojinin getirdiği sorunlar falan gibi, hani güncel olanlar dışında toplumun genelini ya da önemli bir bölümünü ilgilendiren sorunlar baz alacak olursanız olun, göreceksiniz ki bunlar çok uzun yıllara yayılan ve bazı yüz yıl, bazı yüzlerce yıllık meseleler ve biz bunları çözemiyoruz. Şimdi dolayısıyla hani herhangi bir sorunumuzu çözemediğimiz için sorunlarımız birike birike geliyor ve o her zaman şey, toplumun üzerindeki yükü arttırıyor. Toplum bir süre sonra benim gördüğüm şey refleksini, hani hiç değilse bir kısmını çözüp de şunlardan kurtulalım refleksini falan da kaybetmiş süreç içerisinde. Bu yükleri taşımak zorunda olduğumuzu hepimiz hissediyoruz, düşünüyoruz. O yüzden de 200 yıllık, 300 yıllık bütün meseleler omuzumuzda, biz yol almaya çalışıyoruz. Evet, tabii yol alamıyoruz.
Bir şey söyleyebilir miyim Yıldıray? Bunu devam ettirmek için çok özür diliyorum. Şimdi bunu şundan dolayı söylüyorum. Mesela ya bir dönem, mesela 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde biz neyi konuştuk? Abdullah Gül ülkeyi yönetebilir mi diye konuşuldu mu? Ehliyeti, liyakati, tecrübesi bir devlet yönetmeye muktedir midir? Gelirse bu ülke nasıl yönetir? Bunu bu konuşuldu mu? Konuşulmadı. 28 Şubat'ta yine insanlar başörtüsü üzerinden değerlendirildi. Şimdi gele geliyoruz. Yani Abdullah Gül'ün eşi işte başörtülü Çankaya'ya çıkamaz. Neden? Cumhuriyet'in kurumu. Orası hani şey. Şimdi bugün bir kez daha geldik. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşuluyor. Niye karşı çıkılıyor? En temel mesele şu. Ama Alevi toplum işte hani kabul eder mi? Hani olmaz ki
toplum. Cumhurbaşkanı seçimine geldi ama dur.
Hayır, yok. Hayır, Türk Hava Kurumu. Türk Hava Kurumu Atatürk'ün işte geliyoruz ideolojik.
Her konuyu siyasal kimlikler
üzerinden tartışıyoruz. Evet, siyasal kimlik, semboller ve gerçek şeyinde tartışmıyoruz. Yani bunu birazcık daha böyle açmak için. Yani değişmiyor hiçbir şey.
Bayağı bir uzun süredir iktidarın kontrolünde aslında. Yani 2013-14'lerden özellikle yani şey, başka.
Yani sadece Türk Hava Kurumu değil aslında bir sürü kurum. Yani normal şartlar altında STK olarak örgütlenmiş kurum. Sonunda bu kayyum falan mekanizmalarıyla hükümetin kontrolüne geçti.
Evet.
TYK da bunlardan biri. Evet, kötü yönetiliyordu vesaire falan filan. Ama yani sonuçta ister bağımsız yönetilsin, ister şu hükümete yakın, hatta hükümetin şey yani bakanım falan seviyesinde hükümetle hükümetin temsilcisi olmuş insanlar eliyle yönetilsin, fark etmez. Orada bir potansiyel var. Bir şey, ülke açısından baktığınızda bir aset var, bir varlık var orada ve ona ihtiyacımız var. Şimdi, ve her durumda bunu biz verimli kullanabilirdik. Yani tamam, o uçaklar 7 uçakla, 5 uçakla kaçı uçabilecek durumdaysa hani bakımla ya da belli bir şeyle bütün yangın şeyimizi, yangınlara karşı kendimizi güvende hissetmemiz için yeterli gerekli değil. Şeyi yeterliği sağlayamayabilir. Tamam, yani 7 tane TK uçağı artı işte Rusya'dan kiralayacağınız bilmem kaç tane uçak artı bilmem nereden kiralayacağınız helikopter falan, sonunda bir şey sepet oluşturursunuz. O sepet sizi yangına karşı koruyacak. Yani işte bu şeylerle, donanımlarla, yani işte havadan söndürme donanımlarıyla bir sepet oluşturursunuz. Fil oluşturursunuz. O filoyu Türkiye'nin bir tarafına yayarsanız biz o şeyin, söndüren uçağın menşeine, sahibine, kullanılma yöntemine falan bakmıyoruz ki. Yani vatandaş olarak bizi ilgilendiren bir tek şey var. Yangın başladığı anda çok kısa süre içerisinde müdahale edip onu şey kontrol altına alabiliyor musunuz? Yoksa geç kaldığınız için yangın kontrolden çıkıp işte bütün Ege ve Akdeniz yanıyor mu? Şimdi,
şu an hala yanmaya devam ediyor.
Maalesef. Şimdi dolayısıyla bunun devletin bu anlamda pragmatik davranması ve şey süreci yönetmesi gerekiyor. Ama benim gördüğüm yönetilmemiş yani.
Niye yönetilmemiş? Onu biraz konuşalım isterseniz. Yani tabii bu bir teknik bir tarafta aynı zamanda yangınla mücadele. Ama biz hani siz baktığınız zaman bütün bu yaşanan 8 günü işte uçak alımıyla ilgili bir sorunlar var, olmuş. Orada işte Cumhurbaşkanı'nın sanki takdiri beklenmiş. Türk Hava Kurumu'yla bir tuhaf tutuşma olmuş. Yani o da böyle bir gerilim. Yani çok manasız bir şey gibi görünüyor aslında bakıldığı zaman. Genel olarak yani işte belediyelerle iktidar arasında bir sorun var. İletişim sorunu var. Belediyeler Twitter'dan sesleniyorlar. İşte şuraya uçak gönderin falan. Maalesef. Bütün bu hikayeye baktığımızda Türkiye'nin yönetimiyle ilgili bize ne söylüyor bu? Bu kriz kriz yönetimi aslında.
Yani benim gördüğüm şey, Türkiye uzun zamandır aslında yönetilmiyor. Yani belli kurumlar kaderine terk edilmiş ya da bir koordinasyon yok. Yani evet, başında bir yönetici var, bürokrasi var falan, yani onun mevzuatı var, elinde yasal yetkiler var. Bu yönetime bu açıdan baktığınızda evet, çok güçlü bir yönetim, hatta gereğinden fazla güçlü bir yönetimden bahsedebiliriz. Ama öte yandan da şey, yani şimdi daha işin şeyinde hani alfabesinde yani Tarım Bakanlığı niye o yangın söndürmeden sorumlu şey kurum olur, yani en üst bakanlık? Tarım Bakanı yani kümes hayvanlarıyla ilgilenecek. İşte buğday bilmem nereye ekilecek. Çeşitli tarım ürünlerinin baş fiyatlarıyla ilgilenecek. Tarımsal üretimi planlamak için teşvikler bilmem neler uygulayacak kurum. Niye yangın söndürür? Bu bazı şeyler var, gerçekten anlayamazsınız. Şimdi bu şey
yani, tarım ve orman ne alaka? Hani çevre ve orman yani, desen
belki orman, yeşillerden sorumlu geliyor. Hani
şimdi aynen öyle yani. Allah tarafından şey bahşedilmiş şeylerden, kaynaklardan, Tarım Bakanlığı falan. Şimdi velev ki Orman Genel Müdürlüğü. Şimdi Orman Genel Müdürlüğü aynı zamanda da afet yöneten bir şeye yeteneğe niye sahip? Yani o Orman Genel Müdürlüğü'nün işi ormanları, bir, ülkemizdeki ormanlık alanları korumak. İki, yeni orman alanları üretmek. Üç, mevcut ormanları efektif biçimde işletmek falan. Şimdi dört, işte bir ağaç, yeşil bilmem ne kültürü konusunda değil mi topluma işte katkıda bulunmak vesaire falan. Bir sürü şey sayabiliriz. Biz yangın söndürmek. Şimdi bu uzmanlık gerektiren bir şey. Aslında 1999 depremlerinden sonra Türkiye orada yine benzer biçimde devletin asli görevlerinden biri konusunda hiçbir şey kasının olmadığını fark etti. Yani deprem oldu, kim müdahale edecek? Belli değil. Kızılay gelecek. Kızılay bunun böyle bir kurumsal kapasitesi yok. Şey depreme hazırlıklı değilmiş anlaşıldı ki. Çadırlar çıktı. Çadırlar yaz çadırı kışa uygun değil bilmem ne falan filan. Ya da çadır var diye biliyorsunuz açıyorsunuz çadır yırtık falan. İşte şey bir sürü bina şey yıkıldı. Altından insanları çıkarmak gerekiyor. Çıkaracak ekipler kim? Sivil savunma ekipleri. Sivil savunma ekiplerinin böyle bir yeteneği yok. O günden sonra devlet biraz akıllandı. Mesela ilk önce işin alfabesinden başladılar. Bu şey inşaat yönetmeliği değişti ve 99'dan sonra yapılan binalar o yıldan sonraki depremlerde yıkılmadı. İstisnası ne? İşte bina şey yönetmeliğe uygun yapılmış, çok sağlam. Fakat adam dükkanı genişleteceğim diye ya da şey kullanan vatandaşlardan biri salonu genişleteceğim diye kolonları falan kesmiş. Dolayısıyla binanın statiğini bozdukları için onlar zarar görebildi. Ama binalar bir kere yıkılmıyor artık. Daha sağlam yapıyorlar. İki, bina yıkılırsa oraya müdahale edecek uzman bir kuruluş var. Ne onun adı? İşte AFAD. Sizin AFAD, de yayında adınız şey geçti. AFAD bu kayıp afet yönetimi. Ama işte şeyden dolayı kayıp. Orman yangınları konusu AFAD'a verilmemiş ki. O yüzden AFAD'ın şeyde işte sel olduğunda, deprem olduğunda falan ve onun hangi afetlere müdahale edeceği belli. Şeyde burada işte onun görev alanında değil. Niye? Orman Genel Müdürlüğü'ne verilmiş çünkü bu yetki. Öyle olunca hani şimdi insanlar mağdur oldu, evleri yandı, sokakta kaldı. Tamam o zaman işte AFAD, Kızılay o mağdur olmuş insanların hayatlarını idame ettirebilmesi için gerekli yardımları sağlıyor. Nitekim şu an işte ev barkı yanmış insanlar var. Onlar muhtemelen o tür kurumların şeyle, destekleriyle hayatlarını sürdürüyorlar. Ama bir yangın söndürmek AFAD'ın da işi değil. Çünkü o başka bir uzmanlık işi. Niye mesela bu orman yangınlarıyla ilgili AFAD benzeri bir uzman kuruluş oluşturulmadı? Anlamaya imkan yok. Yani çünkü bu gerçekten şeyle yani ağacı eken, bir şey sulayan, yetiştiren, büyüten, kesen aynı zamanda yangından da korur diye bir mantık gerçekten anlamaya imkan yok. Niye? Çünkü onun başka kaslara, başka uzmanlıklara ihtiyacı var. Orman mühendisleri falan aynı zamanda bu şey yangın konusunda, uçaklar konusunda, havadan söndürme konusunda uzman değiller yani çok normal bir başka bir iş yapıyorlar onlar çünkü. Onlar ağaçlar, bitkileri vesaireleri falan tanıyorlar. Şimdi bu konuda müstakil bir kuruluşa ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Bu şeyi, bu süreci onun yönetmesi gerekiyordu. Dolayısıyla Orman Genel Müdürlüğü'nün bir sürü iş var. O işlerden biri olarak görüyor. İşte bir ihaleye çıktık diyor falan. İşte 100 litre için bilmem ne oldu falan. Tarım Bakanı konuya işte ne kadar Fransız olduğunu zaten şey şu günlerde yaptı. İyice anladık. Hepimiz görmüş olduk. Makul de bir şey. Yani suçlamıyorum da ben. Ama yani şey yani bu konudaki en üst otorite olması.
Kimi suçlayacağız?
Kimi suçlayacağız? Bir kere bu şey sonunda bizim şey, bu devletin örgütlenme modelinde temel sorun oradan başlıyor. Bu düşünülmemiş yani. Bugüne kadar düşünülmemiş. Evet bu ölçekte şeyler, yangınlar yaşamadığımız için ve bundan önceki Orman Tarım Bakanları ve Orman Genel Müdürleri bu konuda biraz daha şey bunu dert edindikleri için belli ki bugüne kadar sorun olmadan büyük şey yangın afetleri yaşamadık. Ama küresel ısınma var ve yangınlar çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu şeyden önce, yangınlardan önce orman yangınları geliyor diye.
Bütün mesele şimdi orman yangınlarından, yani bunu kendisine iş edinecek bir bakanlığın ya da kurumun olmaması mı? Olsa mesela Merkez Bankası var, devletin pek çok kurumu da var. Buna rağmen hani Türkiye'nin hali ortada. Kurum olsa ya, iş yapabilir mi?
Yani müstakil bir kurum olunca boş boş oturacağımıza iş değilse yani Türkiye'de uçağımız olsun bilmem ne. Yani şey özellik anlamında söylemiyorum ama bir işi yönetmek üzere spesifik olarak kurulmuş yani AFAD benzeri evet. orada olduğu gibi spesifik olarak o iş için kurulduğunda o zaman mecburen bu iş için uzman personel işte o gerekli donanım bilmem ne falan onları almak zorunda. İşte o şey uçak parkını, helikopter parkını, havadan karadan müdahale için gerekli donanımlar vesaireler falan oluşturmak, işte belirli lojistik merkezleri kurmak falan ihtiyacında hissedecekti kendini. Mesela AFAD'ın böyle lojistik merkezler var. O oralarda şey bu ürün transferleri, bir şey oralardaki o depo takip sistemleri vesaireleri mükemmel bir sistem kurmak zorundalar. Yoksa takip edemiyorlar. Ve o şey yani hem teknolojisiyle hem donanımıyla hem şeylerle lojistik üsleriyle falan işte sonuçlarını da görüyoruz. Yani bir yerde deprem olduğunda bir saat sonra, yarım saat sonra işte şeyine göre, mekanına göre hem ilk yardımlar gidiyor hem arama kurtarma ekipleri gitmiş oluyor. Hem özel uzman bu konuda UMKE falan şey doktorlar, gönüllü doktorlar oraya gidebiliyorlar. O yapılar falan. Dolayısıyla da
burada bir merkez olup olmadığı bile belli değil şu anda değil mi? Yani
yok yani Orman Genel Müdürlüğü'nün bir sürü iş var. Bir işi de yangın söndürmek. Yani herhalde baksak 80 kalem işi vardır. Onlardan biri yangın söndürmek. O 80 kalemden biri olarak bakıyor. Yani benim tek işim var. O da bu yangını söndürmek. AFAD böyle bir şey yapıyor şimdi. Benim tek işim o afetten sonra gidip mağdurları mağduriyetini gidermek, insanların yaşamlarını kurtarmak ve sağ kalanların da şey hayata tutunmasını sağlamak diyor. Ve bir mekanizma kuruldu. Yani mesela biz depreme hazırlık konusunda kötüyüz ama depreme müdahale konusunda Türkiye kötü değil yani. Hakkını yememek lazım orada. İşte İzmir'de, Elazığ'da falan bu son dönemlerde depremler oldu. Çok hızlı bir biçimde müdahale ediliyor. Yaralılar kurtarılıyor. Enkazlar kaldırılıyor falan filan. Evler hemen kontrol ediliyor. İşte şey hasarlı evler boşaltılıyor. Orada bir çalışan mekanizma görüyorsunuz yani. Baktığınız zaman bir mekanizma var. Burada mekanizma olmadığını anladık yani. Evet. Yani insanlar feryat figan ediyor. İnternetten konum atıyor. WhatsApp'tan falan. Yani buraya yanıyor. Buraya gelin
buraya falan. Böyle bir merkez yok herhalde. Bunları izleyen, işte şuraya git, buraya aynen, git. Öyle anlaşılıyor.
Öyle anlaşılıyor ki bir yani koordinasyonsuzluk var dedim ya. Orman Genel Müdürlüğü aynı anda şimdi bilmem bir sürü yerde bir ağaç kesiyor. Öbür yerde izinsiz ağaç kesimlerini kovalıyor. Orman muhafaza memurları aracılığıyla. Bir yerler ağaç dikiyor, bir yerlere su veriyor falan. Bir taraftan da bu yangını söndürmeye çalışıyor. Yani böyle bir şey olmaz ama orada daha oradan başlıyor yani. Ve yani bunun bu işle ilgilenecek müstakil bir kurum yok. Bari biz yapalım falan diye bir sorumlulukla da davranılmamış. Öyle anlaşılıyor.
Şeytanın avukatlığını yaparak sormak istiyorum. Bu belediyeler AK Partili belediyeler olsaydı yani burada bir iletişimsizlik var ya çünkü CHP'li belediye olunca kurumlar da telefona cevap verecek. Çünkü hani bunların pek çok örneği yaşandı. Yani
Twitter'dan mesela, yazıyor CHP'li belediyeler. Şimdi mesela oraya gelin, şuraya
vali
gelin.
Mesela hani duyuyoruz işte CHP'li belediye başkanlarından. Vali arıyor, ulaşamıyor. Kaymakama ulaşamıyor. Tabii bir koordinasyonsuzluk bir şey var.
Sokulmuyorlar zaten yani.
Evet sokulmuyor. Şimdi burada mesela bu yangın çıkan kıyıların belediyelerin CHP'de olması tabii dezavantaj oluşturdu mu? Yani bunun etkisi de var mıdır? Ya bu iletişimsizlikte.
Yani muhakkak ki vardır. Fakat yani yanan ormanların önemli bir kısmı aslında belediyelerin yetki sınırları dışındaki alanlar. Yani doğrudan kendi yetkili sınırlarında da o performansı gösteremediler. Yani
ama sanki sorumluluk belediyelerde açıklaması da yaptı ya bakan.
Yanlış biliyor canım. Yanlış biliyor yani. Çünkü orman alanlarının sorumluluğu belediyelerin, bu şehir ormanları falan gibi belli yerlerde ormanların yönetimi belediyelerde ama normal şartlar altında ormanların yönetimi, Orman Genel Müdürlüğü'nde o da Tarım Bakanlığı'na bağlı. Belediyenin sınırları yerleşim alanlarıyla sınırlı. Evet sonunda il, büyükşehir belediyesi bütün ili kapsıyor ama orada diğer merkezi hükümete bağlı kurumların yönetiminde olan alanlar var. En başta da orman alanları geliyor. Belediyelerin orada hiçbir şey yok, yetkisi yok yani. Orman alanının içerisine girdiğiniz andan itibaren elbette ki işbirliği yapabilirler, kullandırabilir, bilmem nesire yeri yaptırtır falan filan ama oranın şeyi, patronajı, yönetimi tamamen Orman Genel Müdürlüğü'nde, o da Tarım Bakanlığı'na bağlı. Sonra anladı yanlış açıklama yaptığını yani ormanları korumak hem şeyden yani işgal edilmesinden, hem kaçak kesim yapılmasından, hem işte yangından, hem hastalıktan, her neyse yani ormanı korumak için ne gerekiyorsa onu yapmaktan sorumlu bir tek kurum var Türkiye'de, o da Orman Genel Müdürlüğü. Ben keşke böyle olmasaydı, Orman Genel Müdürlüğü oranın bakımı işte şey işletilmesinden sorumlu olsa da bu afetli durumunda başka bir kurum devreye girse falan şeklinde bir temennim var. Umarım bugünden sonra yapılır ama aksi takdirde yani Orman Genel Müdürlüğü'nün için, benim kaç kalem işinden biri olarak bu afetle mücadeleyi sürdürmeye çalışacak olursak bundan sonra bu tartışmalar ve bu şeyi acı manzaraları daha çok yaşarız. Niye? Bütün dünya bas bas bağırıyor, diyor ki küresel ısınma var. Bundan sonra özellikle şu an hali hazırda zaten sıcak olan yerlerdeki ormanlar falan tamamen yanacak, bitecek ve çölleşme başlayacak. Şimdi bu tehdidi biliyoruz. Yani Türkiye ile ilgili yapılan senaryolarda işte bilmem kaç yılına kadar Akdeniz falan tamamen çölleşecek. Karadeniz kıyıları bugünkü Ege Akdeniz kıyıları gibi olacak ısı vesaire falan açısından. Bu şekilde yani bu tahminler yapılıyor. Bilim insanları bu tür tahminleri yapıyorlar. Şimdi bu veriler eldeyken buna uygun niye yeniden reorganize olmaz ve korumak için yani ne kadar daha koruyabilirsek o kadar koruyalım diye şey her türlü tedbir alınmaz, bir ulusal seferberlik ilan edilmez. Onu anlamaya imkan yok yani benim gördüğüm bu konularda hiçbir şey yapılmamış. Yani tamamen ormanlar kaderine terk edilmiş. Çık yangın çıkarsa bakarız demişler. Yangın çıktı. Bakıyorlar onlar da şimdi.
Şimdi bir de bu şekilde bir tartışma da çok fazla popüler değil. Esas bunun bir siyasi bir tartışmaya döndü hemen ilk baştan itibaren. Önce sabotaj iddialarıyla işte PKK yaptığı meselesiyle bir siyasileşti olay. İşte bir takım linç girişimlerine benzer şeyler yaşandı. İnsanlar çünkü kim sabotaj deniyor, sabotajsa kim yaptı? İşte gördükleri, işte plakasına bakıyorlar, yabancı plaka, sırt çantalı, peşine düşüyorlar. İşte
nüfus cüzdanına kontrol ediyorlar. Doğum yerine bakıp o falan ona göre insanlar linç ettiler.
Böyle bir yani kampanya yapıldı ilk başta. Şimdi sonradan bütün dünyanın her yerinde de Lübnan'dan Suriye'de işte
tabii Akdeniz yangınına döndü
Yunanistan'a
bu iş.
Her yerde zaten oldu ortaya yani çıktı.
Balkanlar ve Akdeniz komple yanıyor.
Bir de işte insanlar hani müdahale olmayınca işte o zaman yurt dışından yardım çağrısı yapıldı, böyle İngilizce bir çağrı yapıldı. Onun üzerinden de bir mandacılık, işte Türkiye müdahale ettirmeye çalışıyor birileri tartışmasına döndü. Bu böyle çok aslında teknik ve şey bir yani orman yangını sonuçta bu. Yani
hakikaten öyle.
Bunu bu kadar hakikaten siyasileşmesini nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu bir şey mi yani buradaki çözümsüzlük, yani burada hani çözemiyoruz, büyük yangın bu, işte o kadar da ekipmanımız yok. O zaman bu konuyu siyasileştirelim diye bir karar mı veriliyor yoksa benim genel olarak kutuplaşma buna mı şey oluyor?
Hükümetin genel refleksi bu yani. Konu her ne olursa olsun o yani anında siyasi bir tartışmaya dönüştürülüyor ve siyasi bir refleks veriliyor. Bu hükümetin biraz da şey yani hem bir taraftan ezberi haline geldi hem de bunun hani işe yarar bir teknik olduğunu fark etti. O yüzden yani işte bunu siyasileştirdiğinizde siyasi tarihe çekip 1920'lere falan kadar gidip falan işte THK'yı Atatürk mü kurmuştu, kim kurmuştu falan oradan başlıyoruz. Şimdi dolayısıyla bir tartışmayı mecrandan çıkarıp bunu bir işte devlet sorumluluğu, kamu sorumluluğu, devletin görevlerini yerine getirmemesi falan gibi bir şeye sonunda hukuki sorumluluğa dönüşecek bir tartışma olmak yerine zaten var olan kutuplaşma şeyini, atmosferini verimli kullanmak adına herhangi bir konuyu ama konu ne olursa olsun bu bir siyasi tartışmaya dönüşüyor. Yani eğitimde de öyle, ekonomide de öyle, istihdamda da öyle yani bir şey ya da işte kadınların şiddete karşı korunmasında da öyle yani. Ya, hayatı boyunca siyasete bulaşmamış bir kadın eski kocası tarafından katlediliyor. Olay hiçbir siyasi falan değil yani. Tamamen bir adi şey yani suç. Ama onu biz siyasi olarak tartışıyoruz. Hatta siyaset yetmiyor. Dini bağlama çekiyoruz değil mi? Hemen o bir dini tartışmanın konusu oluyor. Direkt Diyanet işleri ve bir takım hoca efendiler devreye giriyorlar falan. Konu her ne olursa olsun siyasal kimlik üzerinden her şeyi tartıştırmak gibi bir refleksi var. O iki şeyi sağlıyor. Bir, insanların siyaset dışında başka bir kavramlarla düşünmesini engelliyor. Bu şeyin belli bir siyasi kimlikteyseniz o zaman tartışma böyle olunca belli bir kampta mecburen olmanız. Yani ben hani size oy vereceğim ama bu konuda sizden farklı düşünüyorum diyemiyorsunuz. Niye? Artık bu bir şey yani. Şirk koşmak gibi falan bir şey haline geliyor. Dolayısıyla hükümet tarafının resmi görüşü neyse orayı destekleyen herkes o görüşten olmak zorunda. Teknik bu konuda böyle davranmanız gerekmiyor ama hani şey ama siyasi bir konu ve siyasal her şey siyasal kimlikle ilintilendirilerek tartışıldığında bu bir avantaj yani esas tartışılması gereken konular hiç tartışılmıyor. Yani Orman Genel Müdürlüğü böyle bir kurumsal yetkinliğe sahip olabilir mi? Yani bu böyle bu küresel ısınma periyodunda daha çok uzun yıllar süreceğini hepimiz biliyoruz yani. Hatta geri döndürülüp döndürülemeyeceğine dair benim takip edebildiğim kadarıyla bu yani küresel ısınmanın bir şeyi de yok. İşte çeşitli teoriler var ama en azından biz görmeyeceğiz yani küresel ısınma bitmiş bir şey. Dünya iklimi normale dönmüş. Bizim ömrümüz ona vefa etmeyecek. Şimdi bu kadar uzun vadeli bir dönemden bahsediyoruz. Bu koşullar altında bu yangınları bugün çıkan ve bundan sonra bu nasıl yöneteceğiz diye bir teknik tartışma yaşanmıyor Türkiye'de. Yani her türlü tartışılıyor ama asla bu açıdan devletin buna göre reorganize edilmesi, bu müstakil kurumlar oluşturulması, bu orman yönetim felsefesinin komple değişmesi, esas bundan sonraki tehdidin bu iklim tehdidi olduğu falan yani tehdit şeyinin tarifinin falan değişmesi gerekiyor. Ona göre bütün orman yönetiminin işletme mekanizmantığının değişmesi falan gerekiyor. Ama onu tartışmıyoruz biz. Tamamen siyasal kimlik üzerinden tartışılıyor ve konu her ne olursa olsun siyasal kimlik üzerinden tartışılıyor. O da o şey işte bir seçmen kitlesinin sadakatini sağlamak, bir şeyi siyasal kimliği diri tutmak, her tartışmada o siyasal kimliği yeniden üretmek falan gibi avantajlar şey sağlıyor. Ve bundan da istifade ettiğini iktidarın net bir biçimde görebiliyoruz.
Evet.
Bu yardım yurt dışı yardımı meselesinin tartışılma şekli de belki üzerine konuşulabilir. Yani ilk başta böyle teklifler Yunanistan ve İsrail'den gelmiş ve hükümet yani şu an ihtiyacımız yok diye kibarca reddetmiş. Evet. Avrupa Birliği'nde ise 6. gününde bir başvuru yapıldı. Ve yurt dışından yardım almak zorunda devletimizi göstermeye çalışıyorlar, aciz içinde göstermeye çalışıyorlar gibi bir dil var. Bu aslında AK Parti'nin uzun süredir içinde olduğu dünyayla özellikle batıyla olan ilişkisi açısından hani çok şaşılacak bir durum değil ama yani böyle bir anda bile bu aslında ideolojik tercihler bu krizleri büyütebilen bir şeye de dönüşebiliyor öyle. Değil mi? Çok maalesef, ilginç. Aslında maalesef. Böyle değildi eskiden. Yani böyle maalesef. Yardımlaşmak çok Elif mesela bugün yazdı. Yani. İşte İsrail'e uçak gönderilmiş, Gürcistan'a onlar bize göndermişler. Yunanistan'la karşılık zaten sürekli bu yangın meselesinde de zaten depremlerde çok oluyor. Evet. Bu psikolojiye toplum da aslında muhafazakar kesim de bu psikolojiye girmiş aslında. Yani bu aciz içinde gösteriyorlar. Yardım almak devleti zayıf gösteren bir şey gibi görülüyor.
Bir parantez belki gülümseyebiliriz. Orman Genel Müdür Yardımcısının açıklaması var. Yıldıray görmüşsündür.
Evet.
Yani şey söylüyor. Aslında diyor bizim Kerim şey görüntüyü verebilir. Diyor ki bizim diyor uçaklarımız var, hava sistemimiz de çok iyi. Yurt dışından diyor gelen yardım uçaklarını alıyoruz çünkü kırmak istemiyoruz diyor, kırmamak için.
Çok nazik bir insanmış yani.
Gazete Pencere'nin manşeti.
Evet, tebrik ederiz.
Bir de bir dünya ile ilişkisi, iktidarı dünya ile kurduğu ilişki, muhafazakar kesimin biraz da dünya ile kurduğu ilişkinin böyle değişmesi yani böyle yardım almak bile bir. Evet. Çünkü böyle bir şeyde, böyle büyük yangınlarda ne kadar çok uçak olsa o kadar iyi yani. Çünkü evet. 100 tane yerde yangın var yani. Kaç tane, kim yetişebilir buna?
Öyle yani bu psikolojiyi anlamaya imkan yok benim gördüğüm. Yani hani bunu bir şeyle mantıkla falan, akılla falan açıklamaya çalıştığınızda yani uluslararası şey yardım yapmanın erdemine inanan ve bununla övünen, dünyanın en çok yardım yapan ülkelerinden biri olduğumuz için gurur duyan. Bence de makul bir şey yani evet, bunu eleştirmek için söylemiyorum. Evet. Yapılıyordu ve bu uluslararası bir yardım yapmak üstüne üstlük sadece şeyle ilgili bir şey değil yani. Hani yardıma muhtaç insanlar var. Siz de böyle hani veren el alan elden üstündür. Böyle bir şey değil. Bu insanlığın birbiriyle dayanışması, ulusların birbiriyle dayanışması, iyi günde kötü günde bir arada olması, uluslararası barışa, iletişime, dostluğa falan, güvenliğe falan hizmet eden bir şey aslında. Yani işte şeyde, deprem anında bize yardım eden insanlar, biz unutmuyoruz. Bizim yardım ettiklerimiz bizi unutmuyorlar. Şeyi hatırlar mısınız, bu şeyde Dünya Futbol Şampiyonası'nda üçüncülük, dördüncülük maçını Güney Kore ile falan oynamıştık galiba. Statta yani şey, Türkiye sanki şeyde maçı İstanbul'da oynuyormuş gibi sevgi gösterilerine, tezahüratlara, şey tezahüratlarla ödüllendirildi. Niye? İnsanlar bizim o bundan 50 sene önce şey artık oraya giden, orada savaşan, Kore'de savaşanların hiç, neredeyse hiçbiri hayatta değiller bildiğim kadarıyla. Onu unutmamışlar ve onu şey stajda anıyorlar. Ve hala ondan dolayı bize şükranlarını iletiyorlar falan. Yani bu kötü bir şey değil. Bir zaaf değil. Yani her ülkenin buna ihtiyacı olabiliyor. Ve her ülke bu tür büyük bir afet durumunda uluslararası yardımları kabul ediyor. Bu insanlık görevi. Yani bizim onlara, onların da bize yapması insanlık görevi. Bu bir, yani ben muhtaç hale düştüm abi Allah rızası için falan denilme öyle bir durum söz konusu değil. Bir de bu anlamda yani Birleşmiş Milletler vesaire falan gibi bir sürü kurum, ya da Avrupa Birliği ya da NATO gibi bir sürü kurum üzerinden aslında karşılıklı işbirliği yükümlülüklerimiz de var. Yani zorunluluk olmasa bile belli şeylerimiz var. O yüzden de bundan niye insanlar şey gocunurlar, ya onun yardımını reddetmek falan filan. Tamam yani onu sonra da bir sürü ülkeye bu dönemde bize verdiği destekler için teşekkür edildi. Ya, teşekkür. Koca bir listeydi o. Yani anlamaya gerçekten imkan yok. Yani bu bir şizofreni hali. O yüzden hani açıklamaya çalışmak çok mantıklı değil. Evet. Bizim yardıma ihtiyacımız olduğu anlar olabilir. Hatta biz tek başımıza yönetecek bile olsak, o dönemde dostlarımızı, insanlık ailesinin diğer üyelerini burada bizimle dayanışma içerisinde görmek.
Kırmamak bu, için.
Yani bu olacak şey değil. Mesela bir şey vardı, bir Japon arama kurtarma uzmanı ya da mühendis falan Türkiye'de hayatını kaybetti. Hani şey,
evet, hastane onu, şey açıldı ona, hatta evet, hastane yani, galiba açılmıştı.
Şimdi yani mesela onu Türkiye unutmadı. Unutmayız da. Hele o şey, onun hayatını kaybettiği depremi yaşayanlar falan, eminim ki onu hiç unutmayacaklar. Evet. Ve şimdi bunlar güzel şeyler yani. Güzel insanlık hikayeleri. İnsanlığın bu tür hikayelere ihtiyacı var. Yani biz yardıma gidelim her yere. Bizim şey insanlarımız yardım el uzatsın. Onlar da bize uzatsın. Bu barış, dostluk, kardeşlik, sevgi, karşılıklı diyalog imkanı. Ve orada şeyi görüyorsunuz. Yani herkes aslında aynı kaygılar, aynı korkular. Hepimiz insanız. Aynı şeylere seviniyoruz, aynı şeylere üzülüyoruz. O yüzden yani bunu niye bir ulusal onur meselesi haline getirirler? Yani biz sadece veren eliz, alan el asla olmayız falan. Yok böyle bir dünya. Bu kavramlarla düşünmek başlı başına şizofreni zaten.
Peki bir devlet ne zaman aciz görünür? Şimdiden devlet aciz göstermek
temel görevlerini yapamadığı hali bir şeydir. Yani işte bazen aciziyettir, bazen görevi ihmaldir falan, ama devletin görevleri vardır. Devlet kutsal bir şey değil. Yani devlet sonunda vatandaşlarına belli bir şeyde belli şeyler sağlamak üzere yine vatandaşlar eliyle kurulmuş ve vatandaşlar eliyle finanse edilen mekanizmalardır. Şimdi devleti öyle görmeyip devleti kutsal bir şey olarak gördüğünüzde zaten bu sağcı şey anlayış daha oradan şeyi dünyaya yanlış bakmaya başlıyor. Çünkü devleti vatandaşlara hizmet eden ve vatandaşlar eliyle kurulmuş ve vatandaşlar eliyle finanse edilen bir mekanizma, yani hayatı kolaylaştıran, güzelleştiren ya da güvenliği sağlayan bir mekanizma olarak görmek yerine onu kutsal bir şey, varlık, entite olarak görüp bütün insanları da ona hizmet eden şey olarak daha ikinci seviyede, aşağıda bir yerlerde görürseniz ondan sonra zaten her şeyi yanlış yorumlamaya başlıyorsunuz. Benim gördüğüm temel sorun oradan başlıyor. Yani devlet algısı, devletin nasıl bir şey olduğu, yapılanma, örgütlenme olduğu, devletle vatandaş arasındaki ilişkinin şey esasları falan, bunları bir kere yanlış şey kurguladığınızda o yukarıdan aşağıya kadar şey iniyor ve ondan sonra yani o hani ilk düğmeyi yanlış iliklemek şey örneğinde olduğu gibi ondan sonra başka yerlerde doğru tepkiler verilmesini beklemek bence şey yani mantıksal bir çelişki haline geliyor.
Sizin de dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. ülke böyle sıkıntılı dönemlerden geçtiğinde, geçerken bu iki oldu. Bir anda böyle bir darbe konuşuldu. Yani darbe işte hani ihtimali baş gösterdiği gibi bir şey atılıyor. Bugün Sayın Erdoğan'a çok yakın bir isim yazar. Yakın zamanda işte şeye atandı, TRT Yönetim Kurulu üyeliğine de atandı. Darbe geliyor. Darbe emareleri var, hazırlık var. Benden uyarması gibi bir, yani bir anda tekrar böyle salgın döneminde de biliyorsunuz çokça tartıştık. Bu darbe gündemimizden bu niye gitmiyor? Var mı Türkiye'de böyle bir darbe ihtimali?
Ya yani işte devleti doğru dürüst yönetemezseniz sonunda şey bu tür şeylerle, travmalarla her zaman karşılaşabilirsiniz. Yani Türkiye'de darbelerin tarihine bakıyorsunuz. Aslında yani ilk şeye, şu patron Halil isyanına falan kadar gidecek olursanız işte o da bir darbe, işte geliyor padişah şey tahttan
indiriyor. Tamam, tarihte var ama yani bugün
ama
yani...
aynı devletin sorunları değil mi? İşte darbe sorunumuz da işte 200 şey 20. 200 falan yılda ulaştı yani artık.
Biraz şey psikolojisi var sanki. Yani iktidarı eleştirmek bir şeye dönüşmüş durumda, yani bir suç gibi bir şey yani. Böyle biraz iktidar çok fazla şeyde, eleştirilince de yani hemen bu, bir kampanya var işte saldırı altında. Halbuki şimdi, hata yaparsan eleştirilirsin. Bu şimdi, normal bir şeydi. Bu da darbeye dönüşüyor hemen.
Yani her Türkiye'yi de herhalde o kapsamda değerlendiriyorlar.
İşte köşeye sıkışınca hemen bak bir şey hazırlık var.
Yani. Bir kere Türkiye'de de bile hakikaten şey dedim ya, bütün düğmeleri yanlış iliklendiği için o yüzden de bir sorun çözemiyor. Bizatihi kendisi bir sorun kaynağı haline geliyor. Başından beri yani Osmanlı'dan bu tarafa böyle. İki, bir de popülizmin kullandığı şeyler var. Bazı teknikler var. Hatırlayın. İşte Trump da işte bu solcular Amerika'yı ele geçirecek. QAnon diye bir komplo teorisi üretmişti. Değil mi? İşte bunlar Amerika'yı kurtarmaya çalışan Beyaz Saray'daki bir avuç şeydi. Şifreyle haberleşiyorlardı falan. Q işaretler vesaireler. Hatta adam şey yani ben bizim sağcı retorikte de çok fazla vardır. Kiliselerimiz kapatılacak, İncil'e dil uzatılacak, yani çanlar susacak falan demesini bekledim. Bir onu demedi. Amerika'da çan kuleleri falan çok fazla yok. Katolik dünyada olduğu gibi. Yani aynı retoriği kullandı. Birileri var, devleti ele geçiriyor, darbe yapılacak. Amerikan şeyi, özgürlükleri, değerleri işte ayaklar altına alınacak. Solcular darbe yapıyor Amerika'da. İşte o QAnon şeyi, komple teorisi falan. Buna inanıyordu insanlar yani. Hatta yani o bir din haline geldi. QAnon şamanları falan oluştu yani. Gördü, bütün dünya tanıdı. Eminim ki öyle bir sürü manyak vardı şeyde. Ve yüz binlerce insandan bahsediyoruz yani. Az buz bir şeyden de bahsetmiyoruz. Silahlı güçleri sağa indi, silahlarıyla gösteriler yaptılar falan, böyle bir şey atmosfer oluştu. Şimdi bu dünyanın her yerinde benzer şeyler. Şimdi Brezilya'da seçime doğru gidiliyor. Benzer tartışmalar başlandı. Şimdi muhalefet işte daha seçime bir yıl var ama seçim hilesi yapacağı, yolsuzluk yapacağını şimdiden sadece Bolsonaro ve taraftarları anlamış durumda. Orada demokrasiye bir müdahale bekliyorlar falan. Bu şey yani çok kullanılan bir teknik. Burada da yine aynı tekniği kullanılıyor. Yani iktidarı biraz eleştirdiğinizde ya da iktidar zaman zaman bu yönetme şeyi, acziyeti iyice algılanır, hissedilir hale geldiğinde bu tür krizlerde, o zaman hemen arkasında bu ikinci bir tehdit. Hani tamam beceriksiz beceriksiz ama bak daha beteri gelebilir. Siz hani ölümü görüp ısıtmaya razı olun tekniğini kullanmaya çalışıyorlar. Ben hani bunları çok değerli görmüyorum ama Türkiye'de demokrasiniz kurumsallaşmamışsa, hukuk devleti kurumsallaşmamışsa, devletiniz şeffaf değilse, yani devletin içinde her türlü yapı hiç görünmeden onlarca yıl, yani başbakanın bile haberinin olmadığı, Ecevit bir günün birinde ya paralar nereye gidiyor diye sormuş da işte öyle bir yapı var efendim demişler, kontrgerillayı o zaman fark etmiş yani. Kaç yıllık siyasetçiyken. Şimdi yani devletin içindeki mekanizmalar bu kadar görünmezse falan, o zaman darbe de olur. Her şey olur.
İyi de bu ama, sistem tam da bütün bunlara son vermek için getirilmişti. Yani
yine getirdin hükümet sistemi.
Yine getirdin.
Şimdi şeffaflığı sağlamadığınız zaman dedim ya, burada birkaç şey var. Yani. Bir, gerçekten hukuk devleti olacak. Yani evet. Bütün şeyler kamu sistemin içerisindeki herkesi bağlayan güçlü kurallar olacak ve hiç kimse o kuralları ihlal etmeyi göze alamayacak. Hukuk devlet dediğiniz bu. İkincisi şeffaflık olacak. Kim ne yapıyor, ne diyor göreceksiniz, bileceksiniz. Devlet içerisinde gizli, derin, bilmem ne yapılanmalar olmayacak. Onlar hesap verecekler. Yani işte şeyde Amerika'da inanılmaz bir devasa bir istihbarat mekanizması var. Çok sayıda kurum var. Yani öyle bir tane CIA, bir tane de FBI falan değil yani. Çok
piramidal kurumları var.
Evet, evet, birbirinden farklı kurumlar var. Ama onların tamamı şeffaf. Elbette ki biz tek tek hangisinde kim çalışıyor bilmiyoruz. Ama onlar sonunda işte ulusal güvenlik danışmanına doğrudan oradan da başkana bağlılar ve hepsi gidip senatoda onların yöneticileri ne yapıyor, ne ediyor falan onu halkın temsilcisi olan senatoda, ilgili komitede anlatıyor bunları. Bazısı açık toplantılar, bazısı kapalı toplantılarda. Dolayısıyla da o şeffaflığı bir şekilde sağlayabiliyorsunuz devlet içerisinde. Şimdi siz bunu sağlamıyorsanız devletin içerisinde bir sürü yapı, işte yani bir arkadaşım bir gün espri yapmıştı bu şeyi duyunca. İşte şu kadar emniyet müdürünün, 81 emniyet müdürünün 78'i FETÖ'cü. İşte 6-7 bin tane istihbarat, polis istihbarat elemanının 4 bini 5 bini falan FETÖ'cü falan. Ya biz devlet, onlar devlete ele geçirmemişler. Onlar devlete sızmamışlar. Meğerse biz onlara sızmışız falan diye espri yapmıştı yani. Çünkü çoğunluk onlarda. Şimdi o ana kadar, ta darbe anına kadar ama biz bunları fark etmekte zorlandık. Şimdi niye devlet şeffaf değil? Kim orada ne yapıyor, ne diyor? Bunu toplum ve sivil toplum kurumları ve medya denetleyemezse, göremezse o zaman darbe riski her zaman olur. Yani darbeden kurtulmanın yolu herkesin bir partiyi desteklemesi ve hükümeti desteklemesi değil. Öyle bile olsa, bütün toplum bir iktidarı destekliyor bile olsa devlet içerisinde yapılanmış bu tür mekanizmalar her zaman hayat buldukça, hayat imkanına sahip oldukça bu tür işlere girişebilirler mi? Girişebilirler yani.
Şimdi bu yangın krizinden geriye kalacak, yani tabii büyük bir yıkımdan dışında bir görüntü var. Cumhurbaşkanının işte yangın bölgesine gidiyor Marmaris'te. Otobüsün üzerine bir konuşma yapıyor ve ardından da çay dağıtıyor. Evet. Ve bu çok eleştirildi. Evet. Yani sadece muhalefet çevirilerinden değil, ilk defa böyle iktidara yakın olarak bilinenler bile işte Cumhurbaşkanı kimse uyarmıyor mu diye bir kalıpla bunu eleştirdiler. Bu mesela bu görüntü ne anlatıyor iktidar hakkında? Yani Cumhurbaşkanı işte gerçekten danışmanları onu uyarmıyor mu? İşte çok mu kopuk? Yoksa bu bir rutin artık, her şey rutine binmiş durumda mı? Siz nasıl yorumluyorsunuz onu?
Sanki yani temel sorun çay atmak mı yani? Peki şeyde yangın cayır cayır devam ederken, insanlar can derdindeyken falan, birilerinin evinin yanmasını görürken, seyrederken falan değil mi? O bu sıra bir yaşarken miting yapmak peki?
Yani, otobüs üzerine konuşma yaptı.
Miting yaptı yani. Hem Rize'de hem şeyde. Şimdi miting yapıyorsanız zaten hani o aşamadan sonra her şeyi yapabilirsiniz orada bence yani. Yani
çok vahim bir şey. Ben hatırlıyorum, şehit cenazesinde Rize'deydi herhalde. Tabutun üzerine tık tık vurarak böyle bir konuşma yapmıştı. Yani
bu şeyde en son sel deprem, sel afetinden
Rize'de
sonra Rize'de.
Orada da çay dağıtıldı.
Yani o çay dağıtmayı biz gördük. Yani ya bir şey yani bari Rizelilere çay verme. Yani adamlar çayı üreten insanlar falan şeklinde ama ya afet olmuş. Yağmurlar yağıyor. Seller akmaya devam ediyor. Daha yani insanların henüz matem dönemi bitmemiş yani, hayatını kaybedenler falan filan olmuş. Şimdi öyle bir atmosferde miting yapılır mı? Oradan sormaya başlayalım. Yani şimdi çayı eleştiriyoruz da yani bir cumhurbaşkanı afet bölgesini ziyaret hemen ertesi gün gitmeli mi? Niye? Çünkü insanlar işi gücü bırakıp işte trafik kapandı. Öyle görüntüler vardı. Yani Cumhurbaşkanı'nın konvoyu geçecek. Güvenlik gerekçesiyle itfaiye araçları bekliyor. Yol kesilmiş. Konvoy geçiyor falan. Şimdi yani afet bölgesine bu tür ziyaretler olmalı mı, olmamalı mı mesela? Oradan başlayalım konuşmaya. Hadi ziyaret oldu. Gidersiniz. Bir koordinasyon merkezi vardır. Orada çalışmaları, briefingler alırsınız falan. Ama hani sosyal hayatı etkileyecek bir program uygulamazsınız. Onu da yaptınız. Peki miting yapmalı mı? Şimdi ikinci soru. Peki miting de yaptı. O zaman ondan sonra geliyor çay atmalı mı orada sorusu bence. Yani ondan önce sormamız gereken daha birkaç soru var. Dolayısıyla hani o resme baktığınız zaman resimde çok sayıda yanlış var. Yani şey en magazin tarafına şeye odaklandı insanlar. Çay atmaya odaklandı. Ama orada daha bence majör sorular
oradaki
var yani.
Temel mantık böyle bütün olan biteni işte seçimler, iktidarda kalmak üzerinden düşünmekten mi kaynaklanıyor yoksa
bu benim gördüğüm
empati hissi mi az yani orada?
Yani onu bir şey rutin siyasi faaliyet olarak görüyor. Bir kriz yönetme şeyi, krize müdahale falan şeyi süreci olarak değerlendirmedi. Yani orada şey bunu bir PR aktif şey o ziyaretler yani hem Rize ziyareti hem de bu yangın bölgesinde yapılan ziyaretler bir PR aktivitesi olarak konumlanmışlardı. Yani bir yangına müdahale, bir bilgi alma, süreci yönetme, en üst düzeyde koordinasyonu sağlama falan gibi fonksiyonel bir şey değildi. Bir siyasi şeydi ziyaretti. Bir PR aktivitesiydi. PR aktivitesi olarak kurgulanmış o yüzden belli ziyaretler var. Taziye ziyareti, kabuller, işte miting programı vesaire falan. O koca konvoylar falan. Şimdi yani bu normal bir şey de yani siyasi propaganda amacıyla yaptığınız ziyaretlerdeki formatı birebir kullanmışlar. Demek ki öyle görmüşler yani. Hem Rize'yi hem şey.
Peki bu aynı zamanda böyle hani erken seçim hani iktidar hep yalanlıyor bunu. Seçimler zamanında yapılacak diyor ama bu aynı zamanda seçimler geliyor.
Yok yani seçimden bir hafta sonra da bir yere gidecek olsa aynı format uygulanıyor. Yani bu standart bir format neredeyse.
Doğru ama
yani, dolayısıyla hani o seçim anlamına gelmiyor. Zaten hani kampanyayı başlattı fiilen. Bu Diyarbakır şey ziyareti öncesinde teşkilatta yaptığı konuşma. Arkasından Diyarbakır'da yaptığı yine konuşmada artık şeyin yani seçim atmosferine fiilen girdiğimizi en azından partisinin girmesi gerektiğini duyurdu. Hakeza
bu seçim olacak MHP'de. Seçimler zamanından önce olacak anlamına gelir mi? Sizin öyle bir
gelmeyebilir yani benim şey çünkü yani ülkenin o kadar majör meseleleri var ki benim gördüğüm şey hani bu şey aslında ülkenin majör meseleleri olduğunda normal parlamenter sistemlerde, demokratik sistemlerde ilk akla gelen şey çözüm mekanizması seçimdir. O zaman seçime gidelim.
Seçim kampanyasını başlattı diye. Diyarbakır'da. Şimdi siz en son geldiğiniz bir önceki programda yanlış hatırlamıyorsam sandık şeylerini eğitmeye başladı demiştiniz AK Parti'nin.
Doğru. Bu sandık da görevlerini yani seçim olduğunda sandıkta görev yapacak.
İki yıl kala böyle bir şey yapılır mı?
Bunlara yani girişi yapılmaması gerekiyor.
Unuturlar
çünkü. Unuturlar yani çünkü biz bundan iki yıl önce bize bir de orada bir yasal prosedür var yani belli evraklar. Hatta bana onu eğitim veriyorlar. Ona rağmen belli şeyler imzalar şunlar bunlar atılmadığı için daha sonra sorun oluyor falan.
Her sene iki kere kılınan bayram namazlarını bile onları hatırlatıyor değil mi?
Aynen öyle. Aynen öyle yani. Ya da cenaze namazları yani şey seyrek kılındığı için her seferinde imam hatırlatır. Şimdi bu dolayısıyla hani bir taraftan baktığınızda evet sanki bir erken seçim şeyi
kaygısı var. Ama siz de şey söylemiştiniz.
Ben
Biden iktidara gelirse seçimler zamanından vaktinden önce yapılacak işte demiştiniz. Şimdi mesela Bekir Ağırdır da seçimler kapıda diyor. Bütün emareler de bunu gösteriyor.
Ama yani, orada Biden'la bir riskli yönetimi şeyi konusunda mesafe aldılar yani şey. Gerilim tırmanmadı. Şey öncesinde hatta NATO zirvesi öncesinde belli mesafeler alınmıştı. Orada yine şey hani ne konuşulduğunu falan çok fazla da bilmiyoruz.
Ama Afganistan meselesi
belli
oldu.
Ki Kılıçdaroğlu. Evet konuşulan konulardan biri Afganistan'dı. Onun dışında da hatta bazı konular içinde Allah'a şükür o konu gündeme gelmedi falan şey demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Yani ama orada iki ülke arasındaki belli meseleler buzdolabında tutuluyor. Onlar tartışılmayacak. Belli konularda da her iki şeyi lider en azından mutlu edecek belli kararlar alınmış. Öyle görünüyor. O yüzden de Türkiye'nin şu an Amerika üzerinden bir şeyi yok, gerilimi yok. Hatta bu şey Ermeni soykırımı ifadesini kullanmış olması bile o uzlaşıyı sarsmadı bildiğiniz gibi. Yani evet bunu böyle yapacağız
ekonomik
ama
ekonomik kriz
Yani bir hal bu kadar uzun sürdüğünde artık kriz olmaktan çıkıyor. Normal hal haline geliyor. Benim gördüğüm şu anki halimiz.
Bu daha tehlikeli ama.
Yok, tehlikeli değil işte. Yani sürekli yoksul yaşayabilirsiniz. Bu Necip Mahfuz'un kitaplarını falan okuduğunuzda görürsünüz. Yani 3-4 nesil mezarlıkta doğmuş. Dede mezarlıkta doğmuş, yaşamış, ölmüş. Oğul mezarlıkta yaşamış, ölmüş. Torun mezarlıkta yaşıyor falan. Torun hikayesini anlatıyor. Ben o Kahire'yi falan ziyaret ettiğimde gördüm o mezarlığın içerisindeki şehirleri falan. Yani eğer bir durum yani normal hal haline, bir uzun zaman sürmüşse o normal hal haline geliyor. O zaman da bunu öyle kabul ediyorsunuz yani.
Devlet.
Benim gördüğüm
porsiyonları küçültün demişti. Yemek tabakları da küçülmeye başlayacak bu durumda.
Krizden
yani.
Artık bu uyum bir ekonomik ülkece. Krizimiz yok yani. Bizim başka bir sorunumuz var. Bunu kriz olarak evet yoksulluk var. Enflasyon hali var. Türk lirasının değer kaybetmesi var. Satın alma gücünün sürekli azalması var falan ama bu artık bir kriz değil yani. Kriz bir şey gelir, dalga gelir, yükselir, şiddetlenir ve bir sonuç doğurur. Ama bu kalıcıysa, sürekli böyleyse artık evet ekonomik yapının sisteminiz haline geliyor. Daha önce de Türkiye mesela bu tür dönemler yaşadı aslında. Yani hiper enflasyonla biz yıllarca yaşadık. Evet. Hiçbir şey de olmadı.
Şimdi alayım yoksa 2 ay sonra fiyat artar gibi düşünme tarzı vardı eski şeyde.
Yani milyar falan rakamlarını kullanıyorduk yani. İnanılmaz şeyler yaşanıyor.
Ama orada şöyle bir belki Elif'in sormaya çalıştığı belki mi? Yani mesela dün enflasyon oranı açıklandı. İşte son 20 yılın en yüksek 19 yılın galiba 2003'ten beri en yüksek enflasyon Temmuz enflasyonu açıklandı. Bu o kadar artık mesela enflasyon doğrudan insanın hayatını etkileyen bir şey. Bu böyle bu haldeyken buradan mesela bir küçücük bir çıkış bile olmadan seçime gider mi acaba diye.
Hiper enflasyon döneminde, anavatan döneminde, arkasından o koalisyonlar döneminde biz hiper enflasyonda yaşadık. Enflasyon rakamlarını merak bile etmiyorduk. Yani şimdi her ay bakıyoruz falan böyle borsa brokeru gibi falan. Bir süre sonra nasılsa yüksek bir ne bakacağız ki yani arka arkaya 2 kere aynı ürünü aynı fiyattan alamadığımızı kanıksadığımız anda bitiyor. Yani uzun yıllar biz yüksek enflasyonda yaşadık. Enflasyon rakamlarını merak bile etmiyorduk o yıllarda. Yani ne yapacaksınız ki yani bilseniz ne olur bilmeseniz ne olur. Zaten her şeyin fiyatı artıyor. Maaşınıza bakıyorsunuz ne kadar zam aldım falan. Gelirlerinize bakıyorsunuz.
İzleyicilerimiz böyle size katılmıyorlar. Hatta diyorlar ki tamam da o zamanlar rakamlar yalan değildi. Şu anda bu enflasyon...
Yalan değildi ama çok yüksek değildi. Yalan olmasa bile doğru. Çok yüksek.
Ama
önemli
şu anda...
Değil. Şimdi aynı
bir enflasyon var biliyoruz ama onun ne kadar üstünde bunu bile bilmiyoruz.
Ama yüksek enflasyonda yaşadığımızı biliyoruz ve yüksek enflasyonda yaşamaya alışıyoruz bir süre sonra. Anlatmaya çalıştığım şey o. Orada da yani %100'lerin üzerinde 2 rakamlı, 3 rakamlı enflasyonlarla biz yaşadık gittik yıllarca.
İnsanlar araba alamayacaklarını kabul ettiler artık. Yani,
evet yani birinci el araba alamayız, ikinci el alırız. O da zaten ikinci el araba yatırım aracına dönüşmüştü. Çünkü alıyordunuz, aldığınızdan yüksek fiyata satıyordunuz falan. Yani böyle garip şeyler olmuştu ama buna da adapte olmuştuk ve biz yıllarca yaşadık. Ve enflasyonun yüksek olması sonunda iktidarların ekonomik gerekçelerle seçmenin tarafından cezalandırılma sonucunu doğurmuyordu. Enflasyona değil, maaş zamlarına bakıyorlardı.
En nihayetinde devleti...
O formata uygun, biz yıllarca yaşadık, Türkiye yıllarca yaşadı. Yani bir hiper enflasyon dönemi yaşadı Türkiye uzun yıllar. Ve enflasyon içerisinde yaşanabileceğini öğrendi. Şimdi yeni nesiller bunu bilmiyorlar ama böyle devam ediyor. Aslında baktığınızda...
Alışabilir insanlar bunu.
Kaç yıldır biz yüksek
enflasyonda
yaşıyoruz?
Evlerde buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi olduğu müddetçe bu ülke refah içerisinde yaşıyor kanaati taşıyacak.
Bir nesilde var. Çünkü onlar onları görmediği için daha önce. Aynen öyle. Onları öyle düşünüyorlar.
Ama yani şimdi böyle çok anormal bir şey söylüyormuşum gibi geliyor ama enflasyon ne zamandan beri var Türkiye'de? Şu yani yüksek enflasyona bizim enflasyon dengemiz ne zamandan beri? Aslında 3. yılındayız şu an değil mi? 2018'de başladı. Hatta onun öncesinde başlamıştı. Biz 2018 baz alalım. Yani Rahip Brunson'un olayını baz alalım. Şu an tam 3. yılında. 3 yıldır yüksek enflasyonda yaşıyoruz mis gibi.
Yüksek kur, yüksek enflasyon.
Yüksek kur, yüksek enflasyon, yüksek faiz, yüksek işsizlik rakamları.
Sanki cümleyi şöyle tamamlayacaksınız gibi duruyor. Öyle bir söylüyorsunuz ki yani yaşıyoruz. Misler gibi yaşıyoruz.
Misler gibi yaşamıyoruz. Ama o halimiz yani dedim ya mezarlıkta yaşayan insan insanlar da onu normal hali olarak kabul
etmeye başlıyorlar. Peki oradaki çaresizlik hissini yaratan şey bir alternatifsizlik mi? Yani bu zaten değişmez bu hissi mi?
Yani onun öyle olması gerektiğini düşünüyor. Yani işte sabah güneş doğar, akşam güneş batar gibi bir kural şey.
Yani şöyle bir fikir olsun mesela. Bu iktidar yapıyor bunu. Şu iktidar gelirse bu çözer gibi fikir olmaması da bunu etkiliyor mu acaba?
Ama bir şey de o benim bahsettiğim şey 80-90'lı yıllarda iktidarlar da değişiyordu. Yine değişmiyordu son netice. Hmm. Enflasyon da aynen devam ediyordu. Faiz, yüksek faiz de aynen devam ediyordu. Yüksek işsizlik de devam ediyordu. Öyle gidiyordu. Evet, arka arkaya çok büyük krizler yaşadı. Büyük travmalar yaşadı. İşte en sonuncusu şeyde 2001 krizi. Ama evet, bir dönem işte IMF programıyla falan Türkiye ekonomisi istikrar kazandı. Zaman zaman çalkalandı. Çünkü 2008'de dünyada bir kriz başladı falan. Yani bizden bağımsız olarak gelişen şeyler de oldu. Olumsuz hadiseler. Ama yani Türkiye 2015'ten itibaren düzenli olarak kişi başına düşen milli geliri, gayri safi milli hasılası küçülen, işsizliği büyüyen, cari açığı artan, dolayısıyla döviz kurları yükselen, işte döviz kurlarının 3 liraya 3,5 liraya çıktığı dönemlerde falan şey, hatırlayın o böyle yani yıl bilmem kaç döviz kuru şuraya çıkmış, önemli değil çıktığı gibi düşer falan, sonra bir yıl sonra onu ikiye katlamış çıktığı gibi düşer, dolsa ne olur dolmasa ne olur
8
falan
olacak ya, 9 olacak diyorlar
falan. Şimdi hepsi oldu bunların. Artık biz uzun zamandır 2015'ten bu tarafa, yani 2015'in ekonomik dengelerin bozulma şeyini, miladını diyelim ki 2015 olarak alırsak, aslında 2009'dan itibaren Türkiye'de dengeler bozuldu ama 2015'e kadar o gayri safi milli hasıla arttı bilmem ne, 2013'te artık biz şey tavanla yaptık, yani işte 12.500 dolarlara falan çıktık. Ama 2015'ten itibaren Türkiye'de, hatta 2014'te hani biz bir yıl daha ben atıyorum, tam şey yapısallaşması 2015, o şeyin yani iktisadi dengelerin bozulmasının yapısallaşması. 2015'ten bu tarafa kaç yıl geçmiş? 6 yıldır. 6 yıldır biz bu sistem içerisinde yaşıyoruz. Yani bunun adı bence kriz değil yani artık. Bu yani bizim normal halimiz haline geldi.
İzleyicilerdeki tepki şöyle bir hata var orada. İbrahim Bey bunu normal olduğunu iddia etmiyor. Bunu alıştığımız şeyi hatırlatıyor bize. Buna alışmayın demek istiyor aynı zamanda.
Evet, yani benim gördüğüm insanlar sanki şey yani işte dolar belli bir rakam aşınca kriz falan sinyali gibi. Yani oysa ki biz 2015'ten bu tarafa yüksek enflasyon, yüksek işsizlik, yüksek faiz oranı, yani bu hükümeti uzun zamandır değil mi işte bu yüksek faizcilerle mücadele ediyor. Yani hatta Gezi olayının başından itibaren faiz lobisi falan kavramıyla biz tanıştık. O günden beri faiz lobisiyle mücadele ediyoruz. Dünyanın en yüksek faizini veren ülkeyiz hala. Evet. O zamandan beri. Şimdi 5 yıldır biz bunun içerisinde yaşıyoruz. Bir hal 5 yıl sürmüşse, 6 yıl sürmüşse, hatta 6 yıl yani 2015'ten alırsanız tam 6 yıl. 6 yılında ortalarındayız artık, yani 7. yıla doğru gidiyoruz. 6-7 yıldır süren bir hal kriz olarak telendirilemez. Bizim şeyimiz yani ekonomik yapımız haline geliyor. Bence daha da kötü olanı bu. Evet. Bunun farkında değil. İnsanlar bir krizden bahsediyorlar. Kriz gelir işte 6 ay sonra biter gider normalleşir falan, dengeler sağlanır. Öyle değil. Bu şey, bu hal neyse yani işte yüksek işsizlik, yüksek enflasyon, yüksek faiz, yüksek şey Türk lirasının değer kaybetmesi, yüksek döviz kurları, düşen milli gelir falan. Bu yapısallaştı. Bence daha kötü olan bu.
Evet.
Ama biz bunun şimdi bu yapısallaştı falan dediğimizde ben eminim ki bir sürü insan işte
savunma yani, değil. Evet, yani düşünün ki
daha kötü bir şey daha.
2023'te kişi başına milli gelir işte 25 bin dolar olacak diyordu iktidar ve milli refah seviyesini
2011'de bunu söylemişti.
2011'de iktidar milli refah seviyesini kişi başına milli geliri İşte
ikiye katlayacaktı.
İkiye o dönemlerde katlayacak. 25 bin dolar olacak diyordu. Şimdi gele geldiğimiz noktada yani bulaşık makinesi, işte çamaşır makinesi evlerde varsa alın size Tabii. Refah seviyesi.
2011'in altındayız. Evet. Yani kaç olduğu konusunda tartışmalar var, evet, ama 12 bin değil. Yani 9 Hı-hı. diyenler var, 8 Hı-hı. diyenler var, 7 diyenler var. O hesap yöntemini birkaç kere değiştiği için Hı-hı. orada şeyler var. Hangi kuru baz alacaksınız, orada tartışmalar var. Türkiye'de 6-7 milyon göçmen yaşıyor. Bu kişi başına düşen milli gelir Hı-hı. hesaplarında Hı-hı. onlar sayılmıyor. Halbuki yani vatandaş olmak gerekmiyor ki. Onlar bu ülkede yaşayan herkes bu ülkenin ürettiğini tüketiyor. Yani sadece vatandaşlar mı tüketiyor? Yani Türkiye'de şey vatandaş olmadan
yaşayan... 90 milyon evet. üzerine belki hesaplamak
Tabii
lazım.
Tabii 90 milyon üzerinden hesaplamak lazım. Türkiye'miz 84 milyonuz falan. 84 milyon vatandaş var. Ama Türkiye'nin nüfusu 90 milyon ve 90 milyon burada üretilen her neyse onu tüketiyor. Yani onların Türkiye'de üretilen ekmeği tüketmiyor mu, suyu tüketmiyor mu, elektriği kullanmıyor mu, yolu kullanmıyor mu, sağlık hizmetlerinden yararlanmıyor mu, gidip marketten alışveriş etmiyor mu? O yüzden 90 milyona evet. bölmeniz lazım. Oralara falan baktığınızda kişi başına şey milli gelir işte 2012'de, 2011-12'de 12.500 dolarlardayken bugün şeydi yani 7.000 falan oralarda bir yerde. Dolayısıyla yani zaten bu 6 yıldır falan süren artık yapısallaşmış bence bir durum. Bir şey yapısallaştıktan sonra bunun şey bir süre sonra insanlar bunu yani normal hal olarak kabul etmeye başlıyorlar. Zaten yani bir döviz artar yani döviz dediğiniz şey artan bir şeydir. Faiz dediğiniz şey de artan bir şeydir. İnsanlar sadece faiz bankalarda repo bilmem neyle geçimini sağlıyorlardı yani o yüksek Eskiden faiz şey dönemlerinde. Hatta daha da yüksek faiz veren bankerler ya da bazı bankalar çıktı. İmar Bankası falan filan gibi. Sonra işte battı ülke varsa. Battı evet. bilmem ne oldu falan. Şimdi bunlar yaşandı. Aslında dejavu durumu yani 1990'larda yaşadığımız şeyi 2020'de tekrar yaşıyoruz. O zaman da yapısallaşmıştı. Ancak 2001 krizi gibi büyük bir travma artık şey çarkların dönme imkanının hiç kalmaması ve ondan sonra IMF ile sistemin yeniden ayağa kaldırılması falan yaşandı. 2002'den itibaren o süreç yaşandı. 2001'den itibaren daha doğrusu. 2015'te tekrar sistem çöktü evet. ve o gün bugündür şey o kriz hali yapısal bir hal aldı. Evet.
Programımızın sonuna geldik.
Evet.
Aslında hani ben şeyi de soracaktım ama kısaca cevap verirseniz bir cümleyle tamam. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık meselesini bu hafta bütün konuklarımıza biz sorduk. Cumhuriyet Sözcü Gazetesi'ne bir röportaj verdi. Kemal Kılıçdaroğlu Hı. aday olur mu? Aday olursa seçilir mi? Kazanma şansı
yani
var
orada
mı?
Hakikaten Kemal Bey'in söylediği şey gerçeği yansıtıyor. Yani bir oyun Hı. oynamıyor orada. Diyor ki eğer Millet İttifakı Hı. beni aday gösterirse, Hı. adaylık görevini Hı. bana verirse seve seve yaparım. Onurlu bir görev. Ama ben tek başıma adaylığımı ilan edemem. Niye? Çünkü bir ittifak Hı. var ve o ittifakta benden başka karar alıcılar da var. Dolayısıyla bunu ittifak içerisinde konuşacağız diyor. Durum gerçekten de öyle. O şey burada esas kritik soru bence hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı falan sorusu değil. Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere bir masa kurulacak mı sorusu bence şu aşamada şey için ittifak ortakları için daha önemli. Bir öncekinde biliyorsunuz ittifak kuruldu. Millet hı hı. İttifakı vardı zaten seçimde. Hı hı. 2018 genel seçimlerinde Millet İttifakı ilk kez orada hı hı. kuruldu değil mi? Ama o Cumhurbaşkanlığı için masa kurulamadı. İttifakın var olması demek masanın kurulması anlamına otomatik olarak gelmiyor. İnsanlar onu unuttular yine. Hı hı. 2018'de ittifak vardı ama Cumhurbaşkanlığı için bir masa Herkes kurulamadı. Şimdi masa kurulacak mı? Henüz bilmiyoruz. Bu sefer daha niyetliler. Yani Kemal Bey de niyetli. Meral Akşener de niyetli falan. Ama şartlar ne getirir ne götürür siyasette onu öngörme imkanı yok. O yüzden de dediği gibi durum. Bir masa kurulacak olursa birinci koşul. İki, o masanın etrafında oturanlar Kemal Bey'e bu görevi teklif ederlerse hı hı. Kemal Bey aday olacak. Masa kurulamazsa da masa kurulup masadaki diğer şeyler, katılımcılar başka isimler önerecek olurlarsa o zaman Kemal Bey aday olamayacak. Şey mekanizma aslında bu kadar net.
Yani şu anki böyle bir soru sorulduğunda bu cevap veriyor ama bu aday olacağı anlamına gelmiyor gibi bir
tabii kendi bir tür resmen aday olmayacağım. Resmen adaylık ilan etmeyeceğim diyor zaten. Onu söylüyor. Ben resmen adaylık ilan etmeyeceğim. Masayı kuracağız. Masada oturacağız. İki koşul var yani. Bir, masayı kuracağız. İki, orada konuşacağız ve oradan benim ismim çıkacak. O zaman kabul ederim diyor. Ama iki koşul var yani şey adaylık için. İki ön koşul var. Ne o? Bir, masanın kurulması. İki, masada Kemal Bey'in isminin de uzlaşılması.
Tek kelimeyle Fevzi Gökaliler demiş ki adayın belli olması yerinde olur.
Yanlış bence. Yanlış strateji. Hiçbir seçimde aday 2 yıl önceden ilan edilmez. Evet, Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı hali hazırda Cumhurbaşkanı olduğu için adaylığını tekrar söylüyor ama
onu kendisi de söylemiyor biliyorsunuz. AK Parti söylemiyor. MHP söyledi.
MHP söylüyor ama zaten doğal adaydır o. Doğal adaydır. Ama öbürü siyaseten yanlış yani adayın 2 sene önceden açıklanması. 2 sene sonra açıkladığınız adaydan eser kalmayabilir. Tarumar ederler yani. Evet. O yanlış bir strateji. İstanbul genel yerel seçimlerine baksınlar. Seçim takvimi başladıktan sonra Sayın İmamoğlu'nun ismi açıklandı. İsmi açıklandığında İstanbul halkının %13'ü adını duymuştu. Tanıyor falan değil yani. Adını duyan %13'tü. Evet. Neticeyi biliyoruz 2 ay sonraki de seçim sonuçlarını. Yani iletişimin bu kadar güçlü olduğu bir dönemde adayın zaten bir de kamuoyunun tanıyacağı bir aday olacağı için adayı içimden açıklamak siyaseten yanlış olur. Bir avantajı yok onun.
Çok teşekkürler. Evet,
çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Sağ olun. Çok keyifli bir sohbet oldu. Yanlış bir şey söylemedim değil mi Yıldıray? Keyifli oldu filan derken. Yani bazen böyle hani olabiliyor hani.
Bir taraftan yangınlar devam ediyor. Evet, bir taraftan Filenin sultanları elendi. Evet. Dolayısıyla hani keyif falan olmaz. O yüzden matem havası içerisinde.
Boksör.
Atmosfer siyah falan.
İki kadın boksör finale çıktı.
İkisi Güzel şeyler de var. Adlı.
Harika.
Evet, onlar harika. Altın için yarışacaklar yarın.
Evet, çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. Evet, bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya pazartesi, salı, çarşamba günü görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Bizden sonra Reşit Paşa yokuşuyla Yıldıray Oğur tekrar karşınızda olacak. Akif Bekir ile birlikte.